Merhaba, ben Mesut Çelik.
Merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özağa.
Bu canlı yayınımızda Erdi ile beraber Mobil Dünya Kongresi 2016 ardından iz bırakan telefonları ve 2016'da acaba hangi telefonları kullanacağız, bunu konuşacağız. Tabii ki sizlerin yorumları burada çok büyük önem taşıyor. Bizi iki yerden ulaşabileceksiniz. Bir tanesi YouTube kanalımız üstündeki yayından. Orada bir chat paneli var ama orada chat çok hızlı akıyor, onu kaçırabiliriz. Bir de donanımhaber.com ana sayfasında yer alan ilgili canlı yayın sayfasından. Canlı yayın sayfasına sorularınızı yazmanızı biz tercih ediyoruz aslında. Neden tercih ediyoruz? Çünkü biz ara ara Erdi ile sohbeti kuyulaştırıp dalıp gidiyoruz. Aynen. Ve sorulara döndüğümüzde chat panelindeki soruları kaçırmış oluyoruz. Ve forumdan ya da ana sayfadaki yorumlar kısmından sizin sorularınızı okuyup cevaplayabiliyoruz. Yani oraya yazarsanız kalıcı olur sorunuz ve biz de mutlaka bir yerlerde görüp cevaplarız. Erdi, ben ilk olarak Mobil Dünya Kongresi'nde aslında senin kendi yorumlarına başlamak istiyorum. Nasıl geçti sence Mobil Dünya Kongresi? Beklediğini bulabildin mi bu sene?
Yani özellikle cihaz tarafında bence yeni ve önemli cihazlar var. Geçim senenin cihazlarıyla kıyasladığımız zaman telefon dünyası aslında geçen sene yaşaması gereken cihaz havasını bu sene yaşayacak gibi görünüyor. Çünkü hem Samsung hem LG hem de diğer üreticilerin önemli cihazları vardı. Aynı zamanda aksesuar tarafında da bence önemli gelişmeler var. Her ne kadar ülkemizde aksesuar göremesek bile farklı üreticilerin gerek giyilebilir cihazlardan gerek gözlüğe kadar çeşitli ürünler tanıttığını görmüş olduk. Bunun dışında tabii üreticilerin genel havasına bakıldığı zaman artık hepsi şeyin farkında. Telefon tek başına yeterli bir ürün değil. Bunu destekleyici ürünler, donanımlarla beraber bir yaşam standardı haline getirelim peşindeler. İşte Sony'de gördün. Akıllı robotundan.
Evet, doğru.
Gözlüğüne ya da eğlence cihazlarına kadar pek çok şey var. Qualcomm standında Sharp'ın bir ürününü gördüm. Mesela bir robot yapmışlar. Yürüyen bildiğin ufak bir robot. Aynı zamanda telefon. Telefon çaldığı zaman robot nerede olursa olsun senin yerini tespit ediyor ve sana doğru yürüyerek gelerek bak ben çalıyorum hadi bana cevap ver tarzında şeyler verebiliyor. Açıkçası ben fuarı bu sene güzel buldum. Keyifliydi. Bayağı da çalıştık. Zaten içerikleri de zaman içerisinde izleyecekler farklı üreticilerin cihazlarının. Son katıldığım Mobil Dünya Kongreleri arasında bence en güzellerinden bir tanesiydi.
Evet, en güzellerinden bir tanesiydi ve açıkçası benim izlenimlerim aksesuar konusundaki çoğalma ve aksesuarların gelişim seviyesi yönünden telefon üreticileri, özellikle Android telefon üreticileri birazcık şaşırmış durumdalar. Neden şaşırmış durumdalar? Bunu neden söylüyorum? Ürettikleri aksesuarların fiyatları çok yüksek ve aksesuarlar aksesuar olmaktan çıkmışlar aslında. Tek başlarına ürün kıvamına gelmişler. 360 derece kameralar görüyoruz, robotlar görüyoruz, kasklar görüyoruz vesaire. Aslına bakarsanız bu şunu gösteriyor. Bir türlü sektörden aradıkları parayı bulamıyorlarmış. Sanki bu premium aksesuarları ayrıca bir cihaz olarak satıp telefon yanında belki de karlılığı arttırma çabasına girmişler gibi görünüyor. Bana sorarsanız eğer bir Android cihaz için bir senede bir kere, yani bir sene boyunca kullanacağımız bir premium cihaz için özellikle kalkıp da bu kadar pahalı aksesuarları almak pek de mantıklı görünmüyor.
Yani tabii şimdi bir telefon alıyorsun X liraya. X liraya kadar satılan bir telefon aksesuarını ben almak istemem açıkçası. Pek çok kişi de almak istemeyecektir. Çünkü zaten bir bütçesi varsa onu daha iyi, daha hızlı bir telefon almak için kullanacaktır. Fakat öyle aksesuarlar var ki gerçekten telefonla beraber kullandığın zaman hayatını belki belli noktalarda kolaylaştırabilecek katma değerler sunabiliyor. Burada tabii ki üreticilerin kaçırmaması gereken nokta merkezdeki ürünün güzel olması gerekiyor. Yani telefon iyi olacak ki onu destekleyebilecek aksesuarlara da ihtiyaç duyabilirsin. İhtiyaçtan kastımız telefonun yapamadığı bir şey değil. Yapabildiği bir şeyi belki daha iyi yapabilecek hale getirme noktasında. Oradan yola çıkarak bakıldığı zaman özellikle bu sene ki zaten 2 senedir konuşuyoruz biz bunları ama telefon üreticilerinin VR olayını, sanal gözlük olayını mobile getirme noktasında büyük çaba sarf edeceğini düşünüyorum. Hele ki Android ne ile birlikte, yani bir sonraki büyük Android güncellemesinde benim tahminim Google bu sanal gözlük olayını Android'in içerisine katacak gibi. İşte bundan dolayı Snapdragon 820 ya da benzer yüksek performanslı platformlar bu sene daha fazla öne çıkacak. Çünkü sanal gözlük olayını biliyorsun Mesut, iyi bir donanımsal güce ihtiyacın var ki
evet,
o platformdan istediğin keyfi alabilirsin.
Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Mobil Dünya Kongresi başlamadan önce biz bazı anketler yaptık. Ve dedik ki Mobil Dünya Kongresi başladığında acaba hangi cihazı görmeyi merak ediyorsunuz? Hangi cihaz sizi daha çok heyecanlandırıyor? Daha çıkışı öncesinde cihazların özellikleri falan dedikodu seviyesindeydi. Çok önemli bir atılım gördüm orada. G5 açık ara önde gidiyordu. LG'nin G5 modeli. Ve oran şöyleydi. %33-%35 G5 merakları vardı. %17-%20 seviyelerinde de altta HTC'nin One M10 modeliyle Galaxy S7 serisi kapışıyorlar derdi.
Evet.
Mobil Dünya Kongresi sonrasında ise S7H en çok merak edilen, en çok alınmak istenen telefon oldu. İkinci telefon olarak G5'i görüyoruz. Üçüncü telefon S7. Anlaşılan o ki Galaxy S7 ailesinde de S7 için çok ezici bir üstünlüğü var ilgi çekicilik
şu
bakımından.
Şu an zaten anket sonuçlarına bakıyorum. Gerçekten acayip bir fark var.
Ve HTC One M10 da HTC'nin hala şansı olduğunu gösteriyor. Çünkü hala da insanlar merak ediyorlar HTC'den de geleceğini. Orada bir hayal kırıklığı var. Aslında bizim için de şaşırtıcı bir sonuç oldu. Sony'nin yeni X serisi, onu da sonlara doğru konuşacağız. Ben en çok merak edilen telefondan başlamak istiyorum. S7 Edge
yani,
bu yüzden.
Çok kısaca ondan önce şunu söyleyeyim. Bu tablo bence şaşırtıcı değil çünkü tüm bu isimlere bakıldığı zaman en büyük riskin LG tarafına alındığını görüyoruz. G5 ile beraber tasarımı komple değiştirdiler ve modüler yapıya geçiş yaptılar. Riskler her zaman belli tehlikeleri de beraberinde getirir. İnsanlar çabuk kabul edemeyebilir. Ortaya çıkan yeni özellikler mühendislik seviyesinde işlevsel bulunsa bile tüketiciler bunlara alışmakta zorlanabilir ya da kabul etmek istemeyebilirler. Dolayısıyla en doğrusunu Samsung yapmış. Geçtiğimiz sene ortaya güzel bir tasarım koyduktan sonra tüketicilerin eleştirdiği ya da en çok görmek istediği şeyleri üzerine ekleyerek aynı zamanda daha rafine bir tasarım ortaya koymuş. Mühendislik anlamında LG'nin yenilikçi yaklaşımını, inovasyon girişimini beğenmekle birlikte tabii ki bunun hem artıları var hem eksileri var. Bunları konuşacağız zaten LG G5 söz konusu olduğu zaman ama bu tablo bence telefonları gördükten sonra benim de tahmin ettiğim bir tabloydu. Dediğim gibi yenilik ya da risk almak her zaman olumlu sonuç doğurmayabilir.
S7 Edge'le başlayalım arkadaşlar ama onun öncesinde de birkaç sorunuza cevap vermek istiyorum. Sorular birikmeye başladı çünkü yavaş yavaş. Mesela bir arkadaşımız demiş ki Sony'nin X performansı sizce nasıl alınır mı demiş. Bunu videonun sonlarına doğru Sony bölümünde konuşacağız ayrıntılı bir şekilde. Şimdi konuşmanın doğru olacağı düşüncesinde değilim. Bir arkadaşımız da S6 Edge Plus almak mantıklı mı demiş mesela S7 Edge harifesinde. Mantıklı, S6 Edge Plus hala da bana sorarsanız çok iyi bir telefon.
Ya fiyat olarak kaça bulacağı çok önemli. Evet. Şimdi hani 3000 lira seviyesinden S6 Edge almak istiyorsa çok mantıklı olmaz. Zaten 3200 liraya belki hatta 3000 lira seviyesinde S7 Edge'i 2 hafta sonra piyasada görüyor olacağız. 9 Mart'ta lansmanı var. 11 Mart tarihi itibariyle de muhtemelen piyasada bulunabilecek. Orada Samsung'un lojistiği o kadar kuvvetli ki bazen lansmandan önce bile telefonların piyasaya çıktığını görebiliyoruz ama derse ki ben 2300 liraya, 2400 liraya, 2500 liraya bu telefonu bulabiliyorum. O zaman S6 Edge yeni jenerasyon gelmesine rağmen hala çok güncel, hala kamerası çok iyi olan, havası yerinde güzel bir telefon alınabilir.
Evet, S7 Edge ile başlayalım arkadaşlar. Açıkçası S6 Edge Plus modelinden sonra Samsung kullanıcılarının tek bir beklentisi vardı. Micro SD kart ve pilin biraz daha iyi hale getirilmesi. Çünkü kamera yönünde ve performans yönünde aynı zamanda cihazın o premium hissiyatı, tasarımı, ekranı kullanıcıyı fazlasıyla tatmin edecek seviyeye gelmişti. Samsung pil ve micro SD kartla yetinmemiş, cihazın elden geçirebildiği her şeyin elden geçirip daha iyi, daha iyi hale getirmiş.
Yani şimdi geçen senenin...
Pardon, iyi daha iyi hale getirmiş demek Türkçe olarak daha doğru.
Ben aynen, videosunda aynen öyle söylemişim. İyi bir telefon daha iyi bir hale nasıl getirebiliriz derken zaten eksik olan her şeyi kapatmışlar. Geçen senenin sence en güzel telefonu hangisi tasarım olarak?
Ben S6 Edge Plus derim.
Ben de S6 Edge Plus derim çünkü tasarım hem kozmetik olarak güzeldi hem teknik olarak baktığınız zaman iki taraftan kavis yapması hakikaten heyecan verici bir görüntü ortaya koyuyordu. Sonrasında tabii bir Note 5 geldi. Note 5'in de arkası kavisliydi. Arkadan öne doğru kavisli geliyordu. Şimdi Samsung güzel bir telefonun önden güzel görünen bir telefonu arkadan güzel görünen bir telefonuyla birleştirmiş ve ortaya S7 Edge çıkmış. Arkadan da kavisli gelmesi gerçekten güzel çünkü S6 Edge'e benim rahatsızlık duyduğum nokta ki sen bayağıdır kullanıyorsun bilmiyorum aynı fikirde misin ama kenarların kavisli ekrana bağlı olarak ince bitmesi avuç içerisinde telefonu çok uzun süre kullandığınızda rahatsızlık verebiliyordu.
Evet, doğru.
Şimdi Note 5'in arka kavisli tasarımının gelmesiyle beraber kenarların, alt ve üst kenarın birleştiği nokta daha dairesel formda olduğu için rahatsızlığı vermiyor. Özellikle tutuş anlamında bu gerçekten güzel bir gelişme olmuş.
Mesela S6 Edge Plus'ta en rahatsız eden konulardan bir tanesi de ekran 5.5 inçin üstünde biliyorsunuz 5.7 telefonda. 5.7 inç ve bu da tek elle kullanımı oldukça kötü bir şekilde etkiliyor. Telefon büyük kalıyor.
Yani ne kadar yazılım tarafında tek elle kullanım modu olsa da onu
evet,
pek...
etkileniyorsunuz. Hemen ona geçemiyorsunuz çoğu zaman. Şimdi 5.5 inçe indirilmiş bir telefondan bahsediyoruz. 5.5 inçe indirirken yani telefonun boyutlarını korurken sen pili arttırıyorsun.
Ve ekran kasa oranını da geliştirmiş. Evet. %2 civarında. Bu hakikaten önemli çünkü boyutları küçültürken bazı yeni özellikler eklemek, bunları yaparken evet, kalınlık bir miktar artmış olabilir ama genel süreti çok bozmadan bunları eklemek önemli. Özellikle 3600 mAh seviyesinde pili çıkartabilmek gerçekten büyük mühendislik özeni istiyor. Burada tabii ki pillerin form faktörleri önemli. Orada da pil üzerinde kimyasal değişim yapabilen firmalar söz sahibi olabiliyor ki bunu zaten bir Samsung yapabiliyor, bir Sony yapabiliyor, evet, bir LG ve bazı uzak doğulu başka firmalar yapabiliyorlar. Açıkçası o açıdan bakıldığı zaman bence tasarım hala Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtılan en güzel telefondu. Üstelik bu tasarımın üzerine S6 Edge'li olmayan yeni renk seçeneklerinin gelmesi. Örneğin bir beyaz var mesela. İnanılmaz görünüyor.
Evet,
müthiş.
Doğru.
Bir titanyum grisi var. Yine Sony'nin krom renk seçeneğini kısmen hatırlatan belki o kadar aynaya yakın bir deneyim sunmasa da telefonun daha güzel görmesini sağlayan bir renk seçeneği. Bu açılardan bakıldığı zaman ki 5.5 inçten bahsediyoruz. Üzerinde işte 157 gram ağırlık var ki o sınıf için çok ağır sayılmaz. Tamam, Xiaomi'den bahsedeceğiz biraz ama Xiaomi'nin ekran boyutu da 5.15 inç seviyesinde. Yani bu telefonun birebir ekran boyutundaki rakibi değil. Üstüne üstlük bir de tüm bunların üzerine daha ne koyabiliriz diye düşünmüş Samsung mühendisleri. Biz buna bir de IP68 sertifikası ekleyelim. 1,5 metre derinlikte 30 dakika boyunca suya karşı mukavemeti olsun. Bakın su geçirmez demiyoruz. Su geçiriyor ama evet, belli koşullarda
karşı dayanıklı.
Belli bir süre kendisini koruyabilen bir yapısı var. Üstüne üstlük tabii ki hem ön taraf hem de arka taraf, her ne kadar Samsung tam olarak versiyonu söylemese bile benim tahminim Gorilla Glass tarafından Corning hep son jenerasyonu verdiği için muhtemelen Gorilla Glass 4'tir diye tahmin ediyorum. Mukavemeti daha da arttırıcı bir unsur ortaya koymuş. Yani güzel olan bir telefonu almışlar, pili büyütmüşler. Pili büyütürken ekranı küçültmesine rağmen ekran kasa oranını geliştirmeye başlamışlar ve IP68 sertifikası eklemişler ve bunların dışında şimdi kavisli bir telefon olduğu için yanlardan slot koymak çok zor. Çünkü zaten bittiği yer ekranın bittiği yer anlamına geliyor 3 aşağı 5 yukarı. Üst taraftaki SIM kart slotuna bir de çok istediğim USB kart eklemişler ve ortaya muazzam bir telefon çıkmış açıkçası.
Şimdi o tarafta bir geliştirme var ki kamera kısmında. S6 Edge Plus'la biz S7 yan yana kamera konusunda karşılaştırma fırsatı bulduk. Ve şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar, bir tanesinde gece oldu artık yat uyu derken diğeri günaydın arkadaşım diye pırıl pırıl videolar çekebiliyor ışık düzeyinde.
Aynen.
Arada muazzam bir fark var. Kalite olarak inanılmaz olmuş. Tabii çözünürlük biraz düşmüş. Bu fotoğrafların keskinliği konusunda bizde biraz şüphe yarattı ama örneklere baktığımızda ki örnekleri sizle Erdin'in incelemesinde paylaşmış olacağız biz. Bir S7 karşılaştırması gelecek G5'le beraber. Orada fotoğraf örneklerine bol bol yer vereceğiz. Açıkçası söylemek gerekirse fotoğraflar da muazzamdı.
Yani Samsung tarafında şöyle bir durum var. Az ağzına Sony çıkacaktı. Onu zaten vakti geldiği zaman konuşuruz. Belki de Sony yöneticileri bizi anıyordur bilemiyorum ama. Samsung tarafında şöyle bir gerçek var. Zaten çok uzun süredir Samsung telefonlar kamera performansı hep iyi işler yapıyordu. Özellikle Galaxy S4 ile beraber kamera konusunda ciddi bir gelişim gösterdiklerini söyleyebilirim. S6 Edge ve S6 ve Note 5 gerçekten artık standartları belirleyen noktaya gelmişlerdi kamera kalitesi konusunda. Bunun üzerine S7'de Samsung ne yapmış? Sony ile çalışmaya devam ediyorlar bir kere, onu söyleyeyim. Sony'nin geliştirmiş olduğu sensörü kullanıyorlar 1/2.6 inç büyüklüğünde ama burada şöyle bir fark var. 1.12 mikrondan 1.4 mikrona yükselmiş piksellerin boyutları. Çok düz bir anlatımla ne, pikselin boyutu ne işe yarıyor? Piksel büyürse daha fazla ışık alabilir her ortamda, her ışık koşulunda. Dolayısıyla ışığın daha fazla alınması, ışığın azaldığı noktalarda daha iyi fotoğraf kalitesi elde etmemizi sağlıyor. Tüm bunların dışında dual piksel adı verilen bir teknoloji var bu Samsung'un kendi geliştirmiş olduğu yeni kamera sistemi içerisinde Sony sensörünün üzerine koyduğu. Dual piksel isimli bir teknoloji bu. Esasında iPhone 6'dan beri Apple'da benzer bir yaklaşım olduğunu biliyoruz. Biz bunu yanlış hatırlamıyorsam daha önce ya Canon'un 70D'sini ya da yine Canon'un o dönemde çıkardığı başka bir SLR makinede görmüştük. Şimdi kamera sistemlerinde sensördeki piksellerin tamamı netleme için kullanılmıyor. Dolayısıyla bu da kamera sistemine giden verinin boyutun verinin miktarını etkilediği için netleme hızına etki eden temel faktör oluyor. Ama burada dual pikselle beraber piksellerin tamamı sensöre bilgi verebiliyor netleme konusunda. Ki burada faz algılamalı netlemeden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde netleme yapılabiliyor. Teknik olarak en azından Samsung bunu söylüyor. Tabi burada şöyle ironik bir durum var. Artık telefonlar o kadar hızlı netleme yapabiliyor ki Samsung'un dediği geçen seneye göre 4 kat hızlandırdık etkisini zaten hissetmek günlük kullanımda çok mümkün değil. Ama denemelerimiz esasında şunu söyleyebilirim. Gerçekten muazzam netleme hızını konusunda renk değişimlerinde, ışık değişimlerinde bile kamera sapıtmadan çok hızlı bir şekilde netlemeyi sürdürebiliyor. Zaten hareketli objeleri takip edebiliyor.
Şimdi birkaç soru alalım arkadaşlar. Burada Samsung konusunda iki tane, aslında bir tane önemli konu var. O da şu. Bir Exynos bir de 820'li versiyonları var Snapdragon. Ve gönül isterdi ki tabii Snapdragon 820'li versiyonu kullanalım. Çünkü testlerde her ne kadar forumlarda Exynos Snapdragon'u geçiyor falan tarzında bazı yorumlar olsa da ne yazık ki bu pek doğru değil. %10'a varan bir fark var aralarında. Ve Exynos biraz geride kalıyor. Ama bu geride kalma erdi bizim yaptığımız testlerde öyle önemli bir şey değil. Fark edemiyorsun zaten ama.
Test edilen cihazlarla çok alakalı. Şimdi ben mesela S7 ve S7 Edge'i test ederken fuar ortamında Galaxy S7 ile yaptığım örneğin Antutu testinde 127-128 bin puanlık bir skor elde ettim. S7 Edge ile yaptığım bir teste döneyim 119-120 bin puan civarında teste bulundum. Bu demek değil ki S7 Edge daha yavaş. Fuar ortamında bir sürü cihazlar hepsi defalarca test ediliyor. Dolayısıyla anlık olarak cihaz farklı tepkiler verebiliyor. LG G5 yaptığımız testlerde nasıl skor aldık? 132-133 bin puanlık bir Antutu skorundan bahsedebiliriz. Dolayısıyla baktığınızda çok küçük bir performans farkından bahsediyoruz burada. Bu da görmezden gelinebilecek bir fark en azından teoride. Hani 130 bine 100 bin olur dersin ki tamam. Aradaki fark hissedilir düzeyde ama yaptığımız testlerde 133 binlere 127 binlik bir skordan bahsediyoruz.
Bu arada pil tüketimi konusunda Exynos öyle canavar bir şeydi. Çok doğal bir şekilde yine pili çok uzun kullanabiliyorsun.
Aynen öyle. Zaten pil performansıyla ilgili veriler de gelmeye başladı. Benim zaten orada gözlemlediğim birkaç saat telefonla vakit geçirme fırsatı yakalamıştım. Pilin tüketim eğrisi hakikaten şeydi. O kadar test yapmamız, o kadar oynanmamıza rağmen telefonun gerçekten uzun bir pil ömrü sunacağı yönündeydi. Şimdi daha detaylı test sonuçlarına da ulaşmaya başladık. Galaxy A7 kadar 2016 model pil performansı belki göreceğiz. Yani bu ne demek oluyor? 2 günü kesin çıkartabilir tarzında yaklaşımlar yavaş yavaş kendisini belli etmeye başlamış durumda. Şimdi işlemciye geri dönecek olursak eğer, tabii ki teknik olarak bakıldığında en hızlı hangisi dediğimizde biri 130 bin, birisi 129.900 bin alıyorsa biz yine 130 bin olanı söylemek zorundayız ama aynı ortamda, aynı koşullarda, aynı bitmiş tüketici ürünü cihazlarla test yapmak gerekiyor. Ama mesela Exynos tarafına ben şunu sezdim Snapdragon 820'den farklı olarak. Ki burada da yine Snapdragon 820 maalesef seyirde test edilmek, sadece G5'i test ettiğimiz için birebir belki tam gösterge olmayabilir ama Exynos platformu özellikle o büyük, çünkü Mali-T 880'in 12 çekirdekli versiyonu var. Bayağı hallice büyük bir GPU'dan bahsediyoruz burada fiziksel olarak. Oyun ağırlık ya da grafik yoğun uygulamalarda telefonun çok hızlı şekilde ısınmaya başladığını hissedebiliyorsun. Zaten Samsung'un toplam 10 dakika sürdüğünü farz edelim örneğin telefon lansmanı. Bunun 2 dakikasını sıvı soğutmaya ayırması ve o tasarımın nasıl yaptığını anlatması da zaten esasında fikir verebilir bizlere. Isıyı kontrol edebilmek için, termatronik problemi yaşamamak için sıvı soğutma sistemini kullanmak zorunda kalmışlar. Bir tane çok ince profilli bakır ısı borusu var. İçinde bir sıvı var özel formüllü. Ucu işlemciye değiyor. İşlemciye değdiği noktada işlemcideki ısıyı emerken o sıvı buharlaşarak hareket ediyor. Yukarı daha sonra taş. Soğuk tarafta buhar tekrar sıvıya dönüşüyor ve tekrar o işlem tekrarlanıyor. Ama ben iki platformun teknik olarak bakıldığında birbirine çok yakın değerler sunacağını, diğerine alanın vay ben niye bunu aldım, diğerine göre çok yavaş kaldım demeyeceğini düşünüyorum açıkçası.
Bir durum daha var. S7 ve S7H'de arkadaşlar tip C formatında USB girişi kullanmıyor bu telefonlar. Bana sorarsanız bu bir dezavantaj değil. Neden derseniz benim evimde ona yakın micro USB kablosu var ve farklı konumlarda diz üstüme takarken, bilgisayarıma takarken, taşınabilir şarj istasyonuma takarken veya yatağımı ucundaki şarja takarken micro USB kabloları kullanıyorum. Tip C formatında hiçbir kablom yok ve eğer telefonum tip C formatında geliyor olsaydı büyük ihtimalle sadece bir tane tip C formatında kablom olacaktı. O benim için sorun.
Zaten yani Tip C standartına sahip telefon getirmek isteyen ya da telefon yapanlar için buradan da hani bizim şeyimiz olsun, geri dönüşümüz olsun. En azından iki tane kablo koyun. Çünkü yeni bir standart. Kabloları bulmak çok kolay değil. Kalitesini bulmak ucuz da değil. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Bu arada bir arkadaş demiş ki 2 gün pil ömrü söyledim, beni güldürdün demiş. Şimdi bugün 2 gün pil ömrü çıkartabilen telefonlar var. Note 5'i nasıl kullanına bağlı olarak, hatta S6'cı nasıl kullanına bağlı olarak 1,5-2 günü yakalayabiliyorsun.
Şimdi bazı arkadaşlar 2 gün boyunca oyun oynamak falan gibi düşünüyorlar 2 gün pil ömrünü. İşte, ya da 2 gün boyunca telefon aynen. Burada durup sadece video izleyecek falan. Öyle bir şeyden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Günlük kullanım senaryosundan bahsediyoruz. Sonuç olarak ben oyun oynayacağım derseniz oyununa göre 3 saatte 4 saatte de bütün pili bitirebilirsiniz.
Tabii yani burada tamamen performansınıza karma kalmış. Kullanımdan bahsediyoruz. Ekran parlaklığının otomatik olarak ayarlanabildiği değişik koşullardan bahsediyoruz. Yine karma kullanım bile her koşulda herkes için aynı senaryoyu yansıtmayabilir. Ama bakıldığı zaman pil ömrü konusunda ciddi bir gelişim olduğunu söyleyebiliriz.
Zaten burada bir kargaşa var herhalde, sözünü kestim ama tip C arkadaşlar biraz da hızlı USB bağlantısıymış gibi düşünüyorlar. Buna burada bir açıklık getirmekte fayda var. Çünkü bazı yayınlarında, evet, teknoloji yayınlarında bu hataya düşüp Tip C'yi, hatta 1000 lira altındaki Tip C formatlı maalesef telefonları USB 3 diye adlandırdığını gördüm. O beni şok etti. Hani tamam kullanıcı şaşırabilir de sen bir al bir oku değil mi? İlk önce ya da bir test et hızını.
Yani Tip C tabii yeni bir standart olduğu için biz ne diye bakıyoruz? En yeni teknolojileri beraberinde getirecek gibi ama işin aslı öyle değil. Örneğin Tip C standartını büyük markalar arasında yanlış hatırlamıyorsam ilk kullananlardan birisi Nokia'dır. Telefon tarafı değil ama telefondan sonra N1 diye bir tablet çıkarmışlardı, evet, vardı. Şimdi siz USB konektörünü Tip C yapıp arka taraftaki teknolojiyi USB 2 de tutabilirsiniz. USB 3 de tutabilirsiniz. 3.1 de yapabilirsiniz. Büyük çoğunluğu 2.0 olduğu için veri transferinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Nerede etkisini görüyoruz? Kabloyu çift taraflı kullanmak için. Evet. Ama ne zaman ki siz bunu USB 3.0 ya da 3.1 yaparsınız ki onu yapmak için de platformun içerisinde kontrolcüyü değiştirmeniz gerekiyor. O zaman veri transferleri hızlanabilir ya da bir takım yeni nesil şarj teknolojilerinden belki daha yüksek performans seviyesine istifade edebilirsiniz. Ama Tip C'yi gördüğünüz her noktada en hızlısı budur demek çok doğru değil. Orada arka taraftaki teknoloji özellikle giriş seviyesi cihazlarda 2.0, bunu bilmekte fayda var.
Bu arada bazı arkadaşlarımızdan yine bazı sorular gelmiş mesela. Demiş ki amiral gemiler arasında sizce pil performansı en yüksek olan hangisi olacak? Hangi seri demiş. Büyük ihtimalle S7H orada amiral gemi olarak tepe modellerde bayrağı
yani duyurulan telefon olacak. Duyurulan telefonlar arasında S7H bayağı iddialı görünüyor musun? Şimdi LG'nin şöyle bir güzelliği var. Ne güzelliği var? Pilleri kapasite olarak büyük tutuyor. G2'den beri 3000 mAh pil koyduğunu görmekteyiz. Şimdi G5'te 2800 mAh var ki LG büyük pil koysa bile pil tüketim eğilimi fazla olan telefonlar imza atıyor. Örneğin bugün LG V10'da da 3000 mAh var. İkinci ekranı gördüğümüz zaman ne dedik? Büyük ekranı açmayacaksın, pil tasarrufu sağlanacak gibi ama V10'un bugün en büyük handikapı pilinin kötü gitmesi.
G4'te keza öyle
açıkçası bakıldığı zaman. Dolayısıyla G5'i detaylıca test etmek lazım. Yeni nesil özelliklerle beraber nasıl bir optimizasyon yaptılar ama burada geçmişten gelen özelliklere bakıldığı zaman SGD'de bayağı iddialı görünüyor. Tabii Sony tarafında da X performans kısa görmek lazım. Çünkü onda da Full HD ekran var 5. düzeylerinde. Ve Snapdragon 820 ile beraber geliyor. Ama orada tabii pili 2700 mAh'e küçültmüşler. Ona da bakmak lazım. Test ettiğimiz cihazlar arasında, detaylıca kullanabildiğimiz cihazlar arasında SGD'ye şu anda 3600 mAh ile beraber bayağı vaatkar görünüyor üst segmentte.
Bu arada Arkam 92 rumuzlu kullanıcımız şunu sormuş. Demiş ki zamanla Note 2 aldım ben. 2 sene güçlü donanım sayesinde hiçbir sıkıntı yaşamadan çatır çatır kullandım. Sizce SGD Edge modelini satın alırsam bu modeli de uzun süre kullanabilir miyim? Bence çok rahat kullanırsın. Açık söylemek gerekirse SGD gerçekten, daha doğrusu bu jenerasyondaki telefonlar, sadece SGD için konuşmayalım. Sony'nin X performansı çıktığında G5 keza öyle, S7 öyle, S7C öyle, bu 820 telefonlar çıktığında alan arkadaşlar rahat 2 sene boyunca hiçbir performans kaybı yaşamadan kullanacaklardır diye düşünüyorum.
Bazı araştırmalar var şimdi. Üst seviye telefon olan kimse de 2 sene beklemiyor.
Genelde 6 ay zaten.
Genelde
çok 6
ay 1 sene sonra ki çünkü şeye bakıyorsun, mesela iPhone için konuşmak gerekirse iPhone 6S'yi ilk alanların çoğu aslında iPhone 6 kullanıcıları. iPhone 4 ya da 5 kullanıcıları değil. Böyle bir durum söz konusu ama teknik olarak bakıldığında gider gibi görünüyor. Çünkü yazılım tarafı maalesef o kadar yavaşlamış durumda ki yeni nesil standartları tam olarak destekleyen, onlardan istifade edebilecek uygulamalar ne yazık ki yok. Ya da çok az var. Bunların gelişmesi gerekiyor. Bu arada şunu da söylemem lazım. Samsung'un yeni serisiyle ilgili olarak. Şimdi işlemciler o kadar gelişti ki bütün telefonlar hızlı artık. Üst segmentten evet. Bahsediyorum. Kameraların bütün telefonlar yine çok iyi çekiyor. Mesela G5 çok iyi çekiyor. Neye göre kötü çekiyor olabilir? S7 ile kıyaslarsan belki kötü çıkabilir. Z5 çok güzel çekiyor. Neye göre kötü çekebilir? Belki S6 ile kıyaslarsan ama aldığın zaman başka bir telefona kaymazsan eğer seni tatmin edecek performansı veriyor. Ama hala telefonlar arasında performansı belirleyen ve fark yaratan bir unsur var. O da depolama birimlerinin hızları. Şimdi Samsung'da mesela S7 ailesinde yaptığım testler için söylüyorum. Testlere sonuçlarını söylüyorum. 400 MW'nin üzerinde okuma, 200 MW'a yaklaşan yazma hızlarını görüyoruz ki bu hakikaten pek çoğumuzun bilgisayarında olmayan
evet.
Okuma ve yazma hızları anlamına geliyor.
Yani zaten
geliyor.
O hızlarda bir USB bağlantısı sağlayabilsen zaten oraya aktaramayacaksın. Disk yok öyle çünkü.
Aynen öyle disk yok. Ya bu ne anlama geliyor? Şimdi çok acayip bir uygulama çalıştırmak istedim diyelim. Hani yok da var olduğunu farz edelim. Veriyi çok hızlı şekilde çağırabileceksin. Bu çok önemli. Bugün hala SGD ailesine rakip olan cihazlara bakıldığı zaman örneğin G5'te de eMMC'den UFS tipi standartlara geçiş yapılmış durumda ama Samsung 2. jenerasyonu artık kullanmaya başladı ve orada bir performans farkı var. Üreticilerin buna dikkat etmesi lazım. Ama orada şöyle bir durum var. Dünyada flash depolama üreten de nadir firmalar var. Bu firmalar arasında aktif olarak telefon pazarında olan da ilk firma Samsung.
Bu arada şunu belirtelim arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşımız sormuştu. Test yayındayken cevapladık. Şimdi de yeni izleyen arkadaşlarımız için de cevaplamakta fayda var. Telefonların içindeki dahili hafızalar inanılmaz hızlılar diyoruz. Kartlar sonuçta bu cihazlarda microSD kart desteği de var. Bu microSD kartlar doğal olarak daha yavaşlar dahili hafızaya aynen. göre. Bir arkadaşımız dedi ki sorun yaratmayacak mı? Zaten Samsung ve LG bunu düşünmüş olacaklar ki telefonlarında ne yazık ki taktığınız SD kartı programları kurmak, dahili hafıza gibi kullanmak gibi seçeneklere sahip olmayacak bu telefonlar. Yani içindeki dahili hafıza programları çalıştırırken programların sahip olduğu işte resimler, dosyalar artık dosyalar SD kartınızda kalacaklar. Bu yüzden performansa çok fazla etkisi olmayacak.
Ya ben sana bir şey söyleyeyim Mesut. Şimdi Samsung...
Yani performansa etkisi olmaz derken düşürmeyecek SD kart
şimdi,
performansı.
Teknik olarak şöyle bir durum var. Evet Samsung'un geçen sene telefonlarındaki depolama birimleri hızlı çalışıyordu ve SD kart koymamaların sebebi olarak da SD kartların performansı düşeceğini söylüyordu ama şimdi eğriye bu çok ticari bir açıklama. Neden dersen çok yavaş SD kartlar var ama onun performansı yakalayabilecek SD kartlar da vardı. Az önce ne dedik? Flash üretiminde dünyada nadir firmalar var telefon için. Evet. Biri Samsung.
Samsung.
O kadar endişen varsa kutu içine koyarsın bir de micro SD kart.
Öyle
kullanıcılar
gerçekten.
Dersin bakın arkadaşlar ben SD kartı bırakmadım. Hatta piyasada toplayacağınız o kasapta, kasabın yanında satılan şeyler var ya, ayaküstü reyonlar, kampanya, gel 3 liraya sana SD kart veriyoruz. Öyle klas 2, klas 4'lere takılmadan ben sana UHS 1 tipi yüksek hızlı SD kartla koydum kutu içeriğine.
Ya da kutunun üstüne yaz, bu SD karttan öneriyorum.
Ha, bununla
öneriyorum. Telefon mesela, özel SD kart
tabii, çıkart. Mesela fotoğraf makinelerinde neyi görüyoruz? İşte 4K için UHS 1 kullan, evet. UHS 2 kullan. Yoksa ben bunu kullanamam tarzında açıklamalar var. İşte şu an kullandığımız kamera diyor ki, senin SD kartın yavaş, ben buna 4K yazamam diyor. Pek çok burada çözüm önerisi var. Dolayısıyla Samsung'un açıklamasını ben biraz ticari buldum. Umarım ki zaten hatalarını görmüşler ki SGDH'de de ve SGD'de de bu hatadan geri dönüş yaptılar.
Şimdi SGDH'i ben yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Burada bir S7 konusu var. SGDH'deki bütün güzel özelliklerin daha küçük bir telefonda toplandığını görüyoruz. Ve ekran kasa oranı yine arttırılmış durumda. S6 ile karşılaştırıldığında gelişme muazzam. Yine aynı kamerayı paylaşıyor SGDH ile ve 3000 mAh batarya, microSD kart desteği, 32 GB yine dahili depolamanın hızlı olmasıyla S7 de G5'in asıl rakibi. Yani SGDH aslında G5 rakibidir. Bunun değil. Altını çizelim.
Zaten G5 videosunda ben söylemiştim. Ekran boyutunun küçülmesinin sebebi muhtemelen daha büyük bir fablet cihazı da LG önümüzdeki dönemde piyasaya çıkaracaktır.
Yani Ejim rakibi olarak.
820 ya da artık o dönem 830 çıkarsa bilmiyorum ne zaman çıkacak cihaz ama birebir rakip olarak S7 ve G5'i gösterebiliriz. Şimdi bizim anketimize gösteriyor ki S7 Edge'in gölgesinde kalacak.
Bayağı gölgesinde kalmış.
Şimdi durumda. Şöyle bir durum var Mesut. Geçtiğimiz sene S7 ve S7 Edge sonrasında S6 ve S6 Edge sonrasında Plus modeli çıktığında şöyle bir handikap vardı. Şimdi burada S6 Edge var değil mi?
Evet.
Kavisli bir ekranı var.
Burada S6 Edge varken yani gerçekten söylüyorum. Burada aynen. S6 Edge
şimdi,
var.
Şimdi kavisli bir ekranı vardı ama
Plus diyelim burada.
Plus modeli. Kavisli ekran vardı. Bu ekran büyük oranda estetik ve kozmetik için kullanıldı.
Evet.
Tamam sen bilmiyorum şu an ne kadar kullanıyorsun kavisli ekran yazılım
hiçbir
özelliklerini.
Hiçbir şekilde.
Kullanmıyorsun
yok,
değil mi?
Hayır.
Çünkü kullanması hakikaten zor. Kolay da değil. Biraz alışmak gerekiyor. Adaptasyon yani. Gerekiyor. Daha ziyade cihaz güzel görünsün diye yanlardan havalı görünen bir evet. Duruşu profili var.
Ben kro olduğum için masaya koydum mu araba anahtarıyla.
Estağfurullah canım onu söylemek istedik ama.
Hatta şöyle koyayım zenginliğim belli olsun.
Şimdi S7 Edge'de şöyle bir durum var. Edge arayüzünü kolaylaştırmışlar ve çift satır hale getirerek uygulamaların daha zengin bir şekilde görünmesini sağlamışlar. Bildirim olarak bildirim görmek istersen daha geniş bir alanda daha fazla veriyi görebiliyorsun. Ben bu jenerasyonda Edge ekranının İşin havasından ve kozmetinden ziyade verimlilik olarak da daha fazla kullanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hem bu hem daha büyük pil hem de kasası daha büyük olduğu için şimdi Exynos 8890 gibi güçlü platformu dizginlemek de çok kolay değil.
Evet doğru
sıvı soğutma kullanmışlar ama kasa büyüdüğü için platformun içini serin tutmak daha kolay. Bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman cihaz olarak S7'ye kesinlikle S7'yi gölgede bırakır. Zaten
ama S7 de kötü bir telefon değil.
Değil
Samsung değil. İçinde bırakır. Yoksa G5 ile S7'yi yan yana koyduğunuzda sen hangisini seçersin abi deseniz ben S7'yi alırdım. Yani nacizane bu benim kararım
aynı
tabii.
Aynı fiyat seviyesinde mi?
Aynı fiyat seviyesinde de değillerdi. Şimdi ben zaten G5'i konuştuktan sonra bir G5 S7 karşılaştırması da yapacağım orada. Tabloları yan yana koydum mu hiçbir unsur yok ki G5 önde olsun. Snapdragon 820 dışında.
Benim oradaki bakış açım biraz farklı. G5 öne çıkabilir. Nasıl öne çıkabilir? Aynı fiyat olduğunu farz ediyorum.
O gösterdiği... Aynı fiyat olmasın.
Yok hayır bak, aynı fiyat olduğunu farz edelim.
300-500 fazla verirsin S7'ye.
Aynı fiyat olduğunu farz edelim. Gösterdikleri bütün aksesuarları, bütün modülleri yanında hediye ederlerse
o zaman bedavaya geliyor.
O zaman işin rengi değişir. Evet. Ben genel ofisten imzalı özel ses DAC'ına sahip adaptör, kamera adaptörü, ekstra pil için belki adaptör, modül bunları verirlerse işin rengi değişir.
LG Türkiye'den biri bizi dinliyorsa Erdin'in bu çağrısı bence çok önemli
ben
bir çağrı.
Ben onları zaten. Yani evet. Şimdi
bedava verirseniz bunları ben de G5 alırım.
Ama zaten orada şey durumu var. Bir Fenerbahçe Galatasaray durumu var. Hani LG'ye soruyorsun abi onu verebilir misin? Fiyatı ne olur? Hep birbirlerini bekliyorlar. Bir Samsung görelim ne yapacaklar? Fiyat olarak nereye oturacaklar?
Peki sana bir soru soracağım.
Sor abi.
G5 ile S7 aynı fiyatlar. Samsung 360 derece kamerasını, gözlüğünü ve diğer aksesuarların yanına koydu. G5 ile diğer aksesuarların yanına koydu. Hangisini para şey alırsın yine?
S7 ve G5 arasında
mı? Evet.
S7 alırım.
Ben de S7 alırım. Yani çünkü... şimdi aksesuar konusuna gelirsek zaten adamların 360 derece kamerası şu anda dünyada alınabilecekler içinde yine kalitelilerden bir tanesi.
Evet. Yüksek çözünürlük 4K video kayıt desteği vesaire bir sürü yani. Söz konusu. Tabi bu G5 kötü anlamına gelmiyor. Birazdan zaten G5'e
evet,
de başlayacağız.
Birazdan bunun karşılaştırmasını yapacağız ama şunu söyleyelim net bir şekilde arkadaşlar. S7 de S6 sonrasında inanılmaz gelişmelere tabi tutulmuş, mükemmel bir telefon olmuş. Zaten elimize geçtiğinde ayrıntılı bir şekilde size testlerde sunacağız. Çok lafı bulandırmadan G5'e geçelim isterseniz.
Bence de G5'e geçelim.
G5'in de çok meraklısı var. Bunlar Sony, Samsung'u çok konuştular. LG konuşmayacak ama demişler. Bir de birkaç soru alalım istersen.
Soru alalım. Ben son olarak şunu da söyleyeyim. Tabii teknik özellikleri tek tek konuşmaya gerek yok. Zaten bunların videolarını yayınladık. Daha fazlasını isteyenler donanımhaber.com'a girerek arkadaşlar, ki bir kısmı zaten YouTube kanalımıza da düştü.
Evet.
İlla YouTube'da kalmak isteyenler oraya da bakabilir. Ama işte RAM kapasitesi de artık yeni cihazlarda. Onu söyleyeyim. 4 GB RAM oldu ki zaten bu sınıf bütün cihazlarda var. Ve kamera tarafını konuşmuştuk. Mesela F1.7 diyafram olması da önemli. Yine dışkı ışık konusundaki tüm kamera paketinde avantaj sağlayan noktalardan birisi de oydu.
Doğru söylüyorsun.
Ki bunun yansıması LG tarafında biraz daha farklı. Sorulardan sonra yavaş yavaş G5'e de geçeriz. Oradaki kamera zaten özelliklerini konuşacağız.
Güzel bir soru var Erdi. Bu gerçekten insanlarda kafa karışıklığı yaratıyor. Orta sınıf telefonlara bakıyoruz. Hatta alt seviye telefonlarda 3000 mAh, 4000 mAh, 5000 mAh bataryalar var. Ve bir kullanıcımız güzel bir soru sormuş. Demiş ki orta sınıf telefonlarda 3000 mAh ile üst sınıf telefonda 3000 mAh aynı mı?
Aynı değil. Neden aynı değil? Verimliliği aynı değil. Optimizasyonlar aynı değil. İki tane 3000 mAh cihaz ele alalım. Birisi 1000 liralık olsun, birisi 3000 liralık olsun. Birincisi 3000 liralık cihazda kullanılan panel daha verimli panel. Kalibrasyon daha iyi yapılmış, alt tarafta teknoloji daha gelişmiş olan bir panel.
Daha az enerji
daha harcayan enerji bir tüketen. Panel. Diğer taraftan yazılım optimizasyonu daha iyi yapılmış. Diğer taraftan kullanılan işlemci platformu daha verimli. Şimdi şunu düşünmemek gerekiyor. Bu telefonda 1000 liralık telefona göre daha güçlü bir işlemci var değil mi? Bu daha fazla enerji tüketici anlamına gelmez. Daha fazla enerji tüketebilir nerede? %100 yük altındayken uzun süre kullandığın zaman. Ama diğer durumlarda daha yeni üretim teknolojisine sahip olduğu için, ki bu telefonda 14 nanometre var. 1000 liralık herhangi bir telefonda bugün 22x diyebileceğimiz 22 ya da 28 nanometre işlemci var. Dolayısıyla aynı değil. İşin bir başka boyutu var. Bu telefonlarda büyük pil daha fazla önem arz ediyor. Çünkü daha performanslı bir cihaz olduğu için daha fazla kullanmak istiyorsun. Daha fazla kullandığın zaman ister istemez pil tüketimi daha fazla oluyor. Ama öyle 1000 liralık cihazlar var ki telefon etmekten başka kullanmak istemeyebiliyorsun. Çünkü yazılım ağır çalışabiliyor, güncelleme almamıştır, bazı özellikleri eksiktir gibi gibi. Dolayısıyla ikisini aynı kefeye koymak çok yanlış olur.
Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Premium segment dediğimiz telefonlarda, üst seviye cihazlarda adam parasını aldığı için ömrü daha uzun pil koyuyor, şarj ömrü. Yani evet, şarj döngüsü daha uzun piller alıyor. Mesela bunu 1000 kere sıfırdan 100'e şarj ediyorsunuz. Pilin ömründe bir değişiklik olmuyor. Hı hı. Ama alt seviye telefonlarda pilin de fiyatı ucuz oluyor tabii ki. 4000 mAh'lik batarya belki de 500 şarj döngüsünden sonra artık ömründen kırpılmaya başlanıyor. Bu tip şeyleri de değerlendirmek lazım. Çünkü uygun fiyatlıysa bir cihaz, tüm parçalarından aslında uygun fiyat için kırpılmalar yapılıyor.
Bu arada birkaç soru alayım istiyorsun
tabii
ben YouTube'dan. Şimdi bir arkadaşımız demiş ki Samet Can Ercan, S7'de S6 gibi lag dolu bir arayüzle mi geliyor? Şimdi
arayüzü çok sormuşlar diye, evet, ki aldığını
arayüz
soruyor.
Konusunu şimdi şöyle söyleyelim. Özellikle Note 5 ile beraber ben arayüz tarafında Samsung'un bayağı bir yol kat ettiğini düşünüyorum. Onu öncelikle bir söyleyeyim. S7 tarafında şimdi arayüz tarafı şöyle. Arayüz bence biraz daha rahatlamış, güzel çalışıyor. Ha, yavaşladığı anlar var mı? Bu tabii ki yavaşladığı anlar var. Özellikle ben telefonu çok yoğun kullanırken arka tarafta bazı uygulamaları açık bıraktım S7 üzerinde. Tarayıcıda gezerken sekmen arasında geçişten sonra ilk scroll yapmak istediğin anda bazen tepkisellik sorunu yaşayabiliyorsun ama bu bitmiş ürünlerde ya da piyasaya çıkacak ürünlerde böyle olacağı anlamına gelmez. Fakat şu var, maalesef Samsung arayüzünü hafifletmesine rağmen TouchWiz arayüzünü yaptığı anlaşmalardan dolayı telefonlar yüklü geliyor. Nasıl yüklü geliyor? Örneğin Microsoft'un uygulamaları kurulu geliyor. OneNote'uydu, Skype'ıydı, bilmiyorum. Ben hiç kullanmadım uygulamayı.
Evet, ben de hiç açmıyorum.
Ticari olarak yapılan anlaşmalar gereği Microsoft diyor ki ben senden Android'deki patentimin bedelini almayacağım. Sen de benim yazılımlarımı koy, pazardaki payın büyüsün gibi. Bunlar var. Bunların olmaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
Ama bunları disable edebiliyorsunuz. Onlar yük bindirmiyorlar sonradan ama hafıza değer kaplamaya devam ediyorlar. Kaplıyor.
Telefon kutudan çıkardığınızda bayağı bir kısmı kullanılıyor, evet, kullanıyormuş gibi geliyor. Onu söylemekte fayda var ama ben arayüzün bayağı bir yol kat ettiğini ve ciddi şekilde geliştiğini düşünüyorum. Yani o TouchWiz'in kafamızdaki yavaşlığı aslında Galaxy S5'ten kalma bir yavaşlık. S6'da bayağı bir hafifletmişlerdi zaten.
Evet, iyi çalıştı.
Note 5'te bayağı bir yol kat etmişlerdi. Şimdi daha da iyi. Üstüne üstlük şöyle bir seçenek var. Ayarlar kısmında Galaxy Labs diye bir özel bir bölüm var. O bölüme girerseniz alternatif bir arayüz seçeneği daha size sunuyor sizlere. Şu an geliştirme aşamasında olan. Onu seçerseniz eğer App Drawer'ı kaldırıyor. Yani uygulama çekmecesi yok. Ortada bir bastığınız zaman gidebileceğiniz bir uygulama listesi menüsü olmuyor.
iPhone stili
çalışıyor. O daha da hızlı çalışıyor ister istemez. Bunu da seçebilirsiniz ama galerisi vesaire tüm pek çok özellik takılmadan sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bunu söylemekte fayda var. Zaten TouchWiz arayüzünü komut seti seviyesinde yeni nesil işlemcilerle daha iyi optimize etmeleriyle beraber bir gelişim söz konusuydu. Bu açıdan hafifleyebilir mi? Hala hafifleyebileceği yerler var bence ama genel olarak o Galaxy S5'ten akıllarda kalan ağırlık söz konusu değil.
Bir soru daha var. Bu önemli bir soru. Genelde diyorlar hani bir sene sonraki çıkan üst seviye telefonları çok tavsiye etmezdiniz. Elinizde işte bir önceki neslin en iyisi varsa tutun derdiniz. Şimdi ne diyorsunuz diye sormuş bir arkadaşımız. Açık konuşayım arkadaşlar. Eğer 2015 senesi içinde herhangi bir Samsung cihaz aldıysanız Note 5, S6 Edge Plus gibi, aslında S6 ve S6 Edge de güzel telefonlardı ama pil ömürleri kullanacağı da biraz hayal kırıklığı yaratmıştı ama Note 5'iniz veya S6 Edge Plus'ınız varsa değiştirmeseniz de olur.
Bence de olur.
Atla deme değil yani şu anki gelişmeler. Ama şimdi şöyle bir şey var. Memnunsan kalsın. Yani ben bunu kenara koyuyorum. Nedir? İşte Sony'den bir telefon almışsındır. G4'ten çok memnunsundur. HTC'nin M10'u, M9'u seni çok memnun etmiştir. Tabii ki kalsın. Eğer işini görüyorsa kalsın. Ama bana sorarsanız bu telefonları kullanan insanlar için Snapdragon 808'li tepe modeller, Snapdragon 810'lu tepe modellerden şu anki telefonlara geçtiğinizde oh be dünya varmış, 3 sene sonrasına geldim gibi düşünebilirsin. Yani öyle bir sıçrama var. Sanki bir sene sıçrama değil de, değil mi?
Ya
bayağı bir atlıyormuş.
Tabii öyle bir durum söz konusu. Diğer taraftan kullanıcıların cihazdan ne beklediği ve kullanmakta olduğu cihazlarda nasıl sorunlar yaşadığı çok büyük önem taşıyor. Mesela yine bir soru vardı. Arkadaş demiş ki Snapdragon 810'a 820'ye çok ciddi bir geçiş var. Geçmek için güçlü bir sebep olabilir mi? Sebep olabilir ama nasıl sebep olabilir? 810'lu bir cihazdan oyun performansı konusunda mutlu değilseniz, ki GPU'su çok güçlü, onda oyun konusunda özellikle Full HD cihazlarda
çok
bayağı işler ediyor.
Çok ısınıyorsa, pil az gidiyorsa.
O, öyle sıkıntılarınız varsa ve bütçe konusunda herhangi bir sıkıntısı olmayan bir cüzdan profiline sahipseniz geçiş yapabilirsiniz. Ama hala Snapdragon 810'lu cihazlar güncel ve iyi cihazlar. Genelde günlük kullanım için çok fazla sorun yaşatmıyorlar, onu söyleyebilirim. Bunun için sırf kredi çekip ya da taksiye girip telefon, taksiye girin derken hani bir borçlanarak telefon almak çok mantıklı
olmaz. Ben burada
olmaz.
Borçlanma konusuna da gelmişken arkadaşlar şunu net bir şekilde söyleyeyim size. Bakın borçlanacaksanız ev araba için borçlanabilirsiniz. Bunlar üstünde değerini koruyan, ileride çocuğunuza bırakabileceğiniz, kullanacağınız şeyler ama telefon yanlış için anlamayın. Telefon için borçlanan adama ben pek akıllı gözüyle bakmıyorum. Özellikle 24 ay, 36 ay vadelere giren insanlara böyle bir tuhaf bakıyorum. Çünkü arkadaşlar günün sonunda telefon ya bu.
Çekme yani, senetli telefon oluyorlar. Yani.
Evet, yani ben sonuçta ne yalan söyleyeyim, bu telefon bana bedava geliyor. Yani test cihazı bu. Hiçbir bir şekilde para vermedim. Bizim Erdi ile en son para verdiğimiz telefon HTC HD2 idi. Ve onu vermeden önce o kadar uzun süre düşündük ki. Çünkü paramızı bağlayacağız, ciddi bir para vereceğiz. Alır mıyız, alamaz mıyız karşılığını? Kaldı ki o cihazı da kırıp Android yükleyemeseydik içine büyük ihtimalle hayatımızın en büyük kazasını yaşamış olacaktık.
Ki o dönemde ben kredi kartı kullanmıyordum. Galiba ikisini senin karttan mı çekmiştin?
Evet, öyle bir şey yapmıştım. Nakit olarak çektik onları, ödedik. Daha sonrasında ise bir şok yaşadık. Yani kredi kartını kullanacaksanız da tek çekim yapabilecekseniz kullanın. Sakın öyle taksit, maksit bilmem ne uğraştırmayın kendinizi. Telefonlar için değmez. Çünkü siz taksitlerini öderken telefon eskiyor elinizde. Hevesiniz gidiyor ve ızdırap gibi parayı ödemeye devam ediyorsun.
Yani işte sosyal konular bunlar. Şimdi o konuya gireceğim de komple
çok
tema dağılır
evet,
olacak. Hiç girmemek gerekiyor ama işte insanlar bakıyorlar. Birisi çok güzel bir hayat yaşıyor. Süper arabası var. Her şey çok yolunda. Kendisine bakıyor. Her şey onunki kadar iyi değil ama onun kullandığı telefonu kullanabilirim diyor. 2000 lira beni öldürmez bitirmez diyor. Gidip harcamaya çalışıyor.
Ya sadece zengin bunlar insan olarak da değil. Bunlar birazcık da şey oldular. İstiyor insan. Kullanmak istiyor ya. İyi hızlı bir telefon olsun istiyor. Al benim olan cihazlar. Kamerası iyi bir cihaz istiyor falan ama bekleyen ucuzasını öyle alır.
Şimdi bir soru var burada bizim sitemizde donanımhaber.com'daki konumuzda. Nerovin isimli takipçimiz sormuş. Diyor ki Exynos ve Snapdragon'u işlem gücü olarak kıyaslıyorsunuz ama diğer detaylarına da çok girmemişsiniz. O açılardan da bakmak lazım. Şimdi onları da biz daha önce konuştuk. Snapdragon 820 ile ilgili platformlarımızda da yine onlara yer verdik. Herkesin anlayabileceği dilde anlatabilmek açısından o tür daha derin detaylara girmiyoruz ama tabii ki aralarında belli farklar söz konusu. Snapdragon 820 özellikle bu deep learning dediğimiz makinalara bir şeyler öğretebilme, anlatabilme konusunda ucu açık bir platform olduğunu söylemek gerekiyor. Bunun dışında tabii ki görüntü işlemcisi bayağı başarılı. Exynos'la kıyasladığımız zaman bazı avantajlar var, bunu söyleyebiliriz.
Qualcomm arkadaşlar aslında işlemciyi geçen sene lanse etti ve o bir senelik dönem boyunca sadece işlemcinin içindeki bu özellikleri tek tek lanse etti. Aynen. O kadar fazla özellik var ki işlemcinin içinde kullanıldığı işe yarayacak.
O tarafta tabii ki çektiğimiz sonucu biz bir telefonla fotoğraf çektiğimizde sadece kamera sensörü değil, işlemci içerisinde görüntü sinyal motoru ve belli bazı yardımcı motorların etkisiyle ki görüntü sinyal işlemcisi dediğimiz motor bugün beyaz dengesinden fokusa kadar pek çok şeyde etken rol oynayan bir birimdir. Etkili tabii ki. Modem konusunu sormuş. Şimdi modem konusu önemli. Şimdi bu telefonların hepsi yani Snapdragon 820 cihazlar ve Exynos 8890'lı cihazların tamamı X12 sınıfı ya da Cat12 sınıfı modemlerle anons edildi ama bu tüm dünyaya bu cihazların Cat12 türünde yani yüksek hızda veri bağlantısı sağlayabilen modemlerle geleceği anlamına gelmiyor. Üretici satış yapacağı ülkelere bakıyor. Diyor ki Türkiye LTE yok. O zaman ben yüksek hızlarda LTE destekli modem vermeme gerek yok. Geçen sene arkadaşlar Türkiye'de 2500 liraya Cat4 modemle gelen cihaz vardı. Cat 4 modem. Bugün 800 liralık cihazda da Cat 4 modem var. 2500 liralık cihazda da Cat 4 modem var. Adam diyor ki ben bunu Türkiye'ye yollayacağım ama zaten yok. Şimdi Qualcomm'dan Cat 6 yerine Cat 4 modem alırsam cihaz başına 3 dolar kar ederim diyor. Evet. 100 bin cihaz satacaksam 300 bin dolar ederim diyor. Dünyada 200 ülkede iş yapıyorsa çarptığın zaman çok ciddi paralara denk geliyor.
Çalışanların maaşı çıkıyor.
Çalışanların maaşı çıkıyor muhtemelen. Öyle hesaplıyorlar. Dolayısıyla modem konusu önemli ama modemlerin farklarına bakarken hangi platformun hangi tür modemle ya da hangi hızda modemle geleceği de çok önemli. Bizim duyumlarımıza göre yeni cihazlar ilk etapta Türkiye'ye Cat 6 sınıfı modemle gelecek gibi görünüyor. Belki üreticilerden bir tanesi Cat 9 modem yapabilir ama LG özellikle açıkladı. Dedi ki bizim cihazımız Cat 6 gelecek, yılın ikinci yarısına Cat 9 cihazla getireceğiz dedi.
İşin komiği de GM5 Plus Cat 7 modemle geliyor.
Şimdi orada alt sınıflarda sürprizler göreceğiz işte GM5 Plus'da olduğu gibi. Bu ne anlama geliyor? Örneğin Turkcell ne diyor? 375 megabit'i göreceksin.
Görecek cihaz yok.
Evet. Görecek, maalesef cihaz yok. Eğer Cat 9 sınıfı bir modeme sahip telefon göremezsek bunu da bekleyip göreceğiz.
Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş G5'e doğru geçelim isterseniz. G5 değişik bir telefon oldu. LG hayranlarını ters köşe yaptı. Çünkü LG'de biz neye alışmıştık? Kasa ekran oranının çok yüksek olduğu 5.5 inçe sabitlenmiş telefonlar bekliyorduk açıkçası. Hı-hı. Ama LG gerçekten farklı bir şey ortaya koydu bu sefer.
Yani en büyük eksiklerini gidermişler. O da nedir? Materyal kalitesinde, malzeme kalitesinde rakiplerinin gerisinde yer alan bir telefondu. LG'nin ürün gamındaki telefonlar. Tamam G4'le beraber bir deri kapak seçeneği sundular ama toplam pakete bakıldığı zaman Samsung tarafı işte cam kullandım üzerine Gorilla Glass 4 ile kapattım diyordu. Sony tarafının keza belli bir duruşu var. HTC zaten bu konudaki usta firmalardan birisi olarak biliniyor. Keza iPhone 6 ve Apple tarafı da o konuda daha iyiydi. Şimdi tamamıyla metal bir kasa var. Bu hoşumuza giden bir detay. Materyal kalitesinin yüksek olması, işçilik kalitesinin detay seviyesinde geliştirilmiş olması. Ama burada tartışılan konu şu, tasarım bu olmalı mıydı? Şimdi bir önceki tasarıma bakıyorsun, G4 çok daha agresif, evet. Hani daha masküler, yani daha erkeksi bir duruşu olan,
derisiyle hafif kavisli, vesairesiyle farklı bir telefon.
Daha iyi oturabilen bir telefon. Ondan önce G3'e bakıyorsun, 176'da varan ekran kasa oranı var. Yine önden bakıldığında kenarlar neredeyse çerçevesine yakın. Tamam, materyal kalitesi özellikle plastik çok eleştirilmişti ama özellikle önden baktığında albenisi yüksek bir telefon. Ondan önce G2'ye dönüyorsun. Akıllı telefon dünyasında tasarım için bana 3 telefon sayında G2'yi mutlaka sokuyor. Evet. Mihenk taşı telefonlardan bir tanesidir.
3000 mAh bataryası şimdi yeni S7'de yer aldı. Biz diyoruz ki o pili büyüdü.
Aynen, pili büyüdü. Şimdi ki yine çerçevesi yakın bir ön profili vardı onun da. Şimdi G5'e geri dönüyoruz. 170'ler seviyesinde ekran kasa oranı var.
Bu çerçeveler bayağı kalınlaştı.
Çerçeveler bayağı kalınlaştı.
HTC'yi yakaladı diyorum ben burada. Geri döndü HTC'nin yanına.
Yani şimdi üste bakıyorsun, özellikle üst taraftaki siyah boşluk bayağı bir alan kaplıyor ister istemez. Alt tarafa bakıyorsun, LG logolu bir alan var. Orası modüller, kullandığınız modüle göre büyüyüp ya da küçülebiliyor.
En küçük hali, en sabit hali. Herhangi bir modül taktığınız anda büyüyor orası.
Büyüyor orası. Şimdi arka tarafına geçiş yapıyorsun. Arka tarafı biraz Nexus serisinden duruyor. Nexus 5X ve Nexus 6P kırması gibi görünüyor.
Evet, biz kamera çıkıntısını sevmiyorduk. Bu sefer parmak izi çıkıntısı bile var.
Parmak izi çıkıntısı, evet. Güç butonu aynı zamanda dışarı çıkıntı yapmış ve parmak izi okuma özelliği butonun üzerinde. Kameranın çıkıntısını ben G5'te kısmen daha makul karşılayabilirim. Çünkü çift kamera kurulumu evet. Var, bazı ekstra özellikler var ama şimdi S7, S7 Edge, Xperia X Performans yine orada kalın çerçeveleri var. Belki onu evet. Sonra değerlendiririz ama.
Gerçi kategori telefon.
Aynen. Rakipleriyle kıyasladığımız zaman, hatta rakiplerini bir tarafa bırakalım. LG'nin kendi ürün gamıyla kıyasladığımız zaman kesinlikle en kaliteli olanı, malzeme kalitesi en yüksek, işçiliği en iyi olanı. Ama en güzel görünümün bence değil.
Tasarımsal olarak bir geri gidiş var açıkçası. Ve yani tasarım mühendisliği açısından da var. Tasarım mühendisliği derken ekranın kasa oranı bence çok önemli bir kriter mesela. Burada bir geriye gidiş var.
Ya geriye gitmesi ne demek? Çerçevelerin kalın olması demek evet. Yani bakıldığı zaman.
Bir de biz yani tepe modelde pilin küçülmesini nerede gördük biz? S6 serisi bizi biraz şaşırtmıştı hatırlarsan. Evet. Modeller tepe modeldi, yeni modellerdi ama pil serisi konusunda geriye gelişim gidiş yok, vardı. Evet. Ve hayal kırıklığı yaşamıştık o telefonlarda. Kullananlar da biliyorlar. Umarım G5'te böyle bir şey olmaz. Çünkü 3000 mAh bataryası G4'e yetmeyen LG G5'te daha düşük bir batarya kullanmış. Burada Erdin'in dediğine geliyoruz. Şimdi oradaki 3000 mAh buradaki 2500-800 mAh'a denk gelir mi? İşte daha iyi optimizasyon varsa denk gelirse yine kötü bir pil ömrüne karşılaşacağız. Yani işin kötüsü ne biliyor musun Erdi bak? 3000 mAh, 2800 mAh'e eşitse verimlilik dinlen açısıyla kurtardılarsa zaten 3000 mAh'de kötü bir pil verimliliği hı-hı. Kullanıyorlardı. 2800'de günü çıkartmayan telefon yaşayabiliriz.
Tabii şimdi geçen sene maalesef Snapdragon 810, 808, 615 bunlar kötü platformlardı. Enerji verimliliği de çok iyi olmayan çözümlerdi.
615 bence işte de nispeten yine en iyisiydi o sınıfına göre.
Hani... Ya bana kalırsa ben şahsen konuşayım. Geçtiğimiz yıl ki son 1,5 yılına bakıldığı zaman Qualcomm'un yaptığı en iyi işlemci Snapdragon 410'dur. Giriş seviyesine
o da
bayağı bir katma değer kazandırdı. Gerisi at çöpe gitsin tarzında eksikleri olan platformlardı. Şimdi Snapdragon 820 gerçekten derin bir platform. 14 nanometre Samsung yine üretimi bir fabrikasyon anlamında Samsung çözümü olduğunu söyleyebiliriz üretim bantları tarafında. Bu bir verimlilik kazandıracak. Bu gerçek. Yazılım tarafında illaki bazı optimizasyonlar yapılmıştır. Bu da verimlilik anlamında bir takım şeyler kazandırabilecek. Ama şimdi benim kafamı karıştıran bir unsur var. Şimdi ekran boyutu ne dedik? 5.3 inçe düştü 5.5 inçten. Ekran boyutunun düşmesine bağlı olarak çözünürlük değişmediğini de farz edersek enerji tüketimi anlamında ufak da olsa bir kazanım elde edebiliriz. Ama LG diyor ki elinize aldığınız zaman iki telefonu bunu siz de görebiliyorsunuz. Her ne kadar rakamsal fark kadar büyük olmasa da parlaklık seviyesini 900 nite çıkardık diyor. Yani Samsung'un ötesine çıkardık diyor. Yani birden iki kat arttırdık diyor. Şimdi parlaklığın birden o kadar artması ister istemez pil tüketimi tarafında bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Evet.
Çünkü LG'nin şöyle bir vukuatı var. Kullanan arkadaşlar da biliyorlardır. Ekran inanılmaz parlaktır. Otomatik parlaklığı alıp uzun süre güneş altında falan kalırsanız sizi bir şekilde uyarır o. Der ki, evet, kardeş ben ısınmaya başladım. Artık düşür. O kadar parlak değilim. Şimdi ne anlamı kaldı? İhtiyacım var, güneş altındayım zaten.
Aynen öyle. Yani dolayısıyla pil noktasında benim oradaki soru gözlemiş oldu. Cihazı yine birkaç saat boyunca kullanmaya çalıştım. G4'den ve muadil olan örneğin LG V10'dan daha iyi pil performansı sunacağını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü yanında V10 da vardı benim. Bazı testleri ikisiyle beraber yapınca iki test sonucunda pil tüketim eğrilerinin LG G5 lehine olduğunu görmüş oldum. Ama tabii ki bu V10'dan daha iyi olması rekabet anlamında rekabette mücadele edebilecek noktada olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü V10 zaten pil performansı çok iyi olmayan bir telefon. Evet. G4'ten de daha iyi ama G4'ün kendisi de yine pil performansı anlamında çok vaatkar bir telefon değildi. Dolayısıyla kağıt üzerindeki veriler ve ilk izlenim olarak şunu söyleyebiliriz. Samsung Galaxy S7 kadar pil performansı görmeyeceğiz biz bu telefonda. Ama benim buradaki kriterim şu, bu telefon bu özellikleriyle bir gün çıkartabilirse yine zaten bu telefonu alan kullanıcı pil konusunda şikayet yaşamaz.
Tasarımsal açıdan beni G5'te hayal kırıklığına uğratan şey aslında çerçevelerin kalınlaşması ve parmak izi okuyucusunun arkada yer alması oldu. Parmak izi okuyucusu neden arkada yer aldı seni bu kadar üzdü diyebilirsiniz ama bakın parmak izi okuyucusu olan bir telefon var ve ben bu telefonun parmak izi okuyucusunu aktif ettim ve parmak izi kilidini açtım. Şu anda masada ve masadan kaldırmama gerek yok. Baktım, işim bitti, kapattım. Parmak izi okuyucusu arkada olsaydı ne yapacaktım biliyor musunuz? İlla bunu masadan kaldırmam gerekecekti. Ve bu bazen kahvaltı yaparken, yemek yerken benim yapamadığım bir şey. O anki durumundan dolayı. Yapmak istemediğim bir şey. Yani telefonu elime almak istemiyorsun. Şuradayken halledebilmek istiyorsun işini. Birincisi bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Sony'de de yandaydı biliyorsunuz. Yanda da yine çok rahat bir kullanım olmuyor parmak izi okuyucusu. Google'ın yeni referans tasarımlarında parmak izi okuyucusu artık altta yer alıyor. Çünkü arkada olan parmak izi okuyucusu aynı zamanda ödeme sistemlerinde de rahatsızlık sunuyor. Ödeme sistemlerinde de NFC okuyucuyu parmak izinizi okuturken çok fazla cihazı yaklaştıramıyorsunuz.
Tabii bu bundan sonra yaygınlaşacak gibi çünkü şeyde atlamayalım. En yeni Nexus'un arkada olduğu için.
Evet, yeni referansında bunu aldılar. İkinci unsurda evet alt tarafta modüler bir yapı var. Bu çok güzel bir şey olmuş ama herhangi bir şekilde modülü değiştirdiğiniz anda telefonun altı uzuyor.
İşte Gül'ü seven dikkenlik katlanı misal. Diyor ki bu arada şunu söyleyeyim. Hani tasarım konusunda yeni Samsung'un daha güzel görünüşünü söyledik ama ben hani
G5 kötü görünmüyor bu arada.
G5 bence zaten videosunu söyledim. Sen de bayağı uzun süre konuştuk. G5 bana göre güzel görünen bir telefon. En güzel değil ama güzel görünen bir telefon ve tekniğini didiklemeyi sevdiğim için bence modüler yapıyı denemesi de alkışı hak eden, takdire şayan bir girişim. Çünkü modüler telefona doğru gidiyoruz. Google'un o tarafta ciddi çalışmaları var. Lenovo'nun bazı çalışmaları var. Dolayısıyla zaman içerisinde belki 3 yıl sonra yeni bir telefon çıktığında o telefonun bazı özelliklerini biz eski telefona kazandırabileceğiz.
Ama şimdi Erdi, o modüler yapıyla bu modüler yapının yakın uzak herhangi bir şekilde alakası yok. Ben T68i kullanıyordum 15 sene önce.
Kamera takıyordum. Neden?
Altına kamera takıyordum. MP3 çalar takıyordum. O da modülerdi o zaman.
İşte onun yeni değiştirilmiş ve yeni teknoloji uyarlanmışlar. Şimdi şöyle bir şey
çünkü
var.
Çünkü bu modülü G5'in haricinde hiçbir yerde kullanamıyorsam hiçbir anlamı yok.
İşte ondan dolayı zaten bu modüllerin anlam kazanması çok uygun fiyatlarla ya da kutu içlerinde sunmakla olacaktır diye düşünüyorum zaten. Özellikle ses kullanıcıların, sese önem veren kullanıcıların telefon içerisindeki standartlara mahkum kalmak yerine o konuda yapılmış çalışmalar sonucunda geliştirilmiş daha iyi bir çözüm takabilmesi o konu yani audiofil diyebileceğimiz kullanıcı kesimimiz heyecanlandırabilecek bir özellik olabilir. Çünkü telefon buna meyilli olduğu için sadece lansman esnasında çıkmış modülleri düşünmemek gerekiyor. Yarın bir gün farklı özelliklere sahip yeni modüller de görebiliriz biz 3. parti firmalar tarafında. Özellikle kamera aksesuarı benim hoşuma gitti. Lumia 1020'de gördüğümüz aksesuarı LG almış biraz daha geliştirilmiş. Telefona takıyorsunuz hem pil 4000 mAh'e çıkıyor hem de Video kaydı ve fotoğraf kaydı için ayrı butonlar olmakla birlikte bir de tekerlek koymuşlar Zoom için.
Evet.
Yine yeni nesil telefonlarla fotoğraf ve video çekmek isteyenler açısından kullanılabilecek özelliklerden bir tanesi bu.
Ama ben onu şöyle söylüyorum
herhalde. Orada tripod uyumluluğu olsaydı benim daha çok
tabii hoşuma gider. Tabii ama G5'te öyle bir şey yapmışlar ki arkadaşlar demişler biz ses yongası için uğraşmadık V10'daki gibi. Ya da G3'teki gibi yani biliyorsun onda
G2,
da G3'te hi-fi destek telefonlardı. Arkadaşlar biz pili de çok büyük tutmadık. Onda da çok uğraşamadık. Kusurumuza bakmayın. Ama hepsi için modül çıkarttık size. Hepsi için modül alabilirsiniz. Ya arkadaş sen keşke uğraşaydın da içine koyaydın. Bir hi-fi ses yongası koyaydın. Ben belki de o zaman ses çipini almayacaktım. Senin bundan önceki telefonun da var. Bunu niye koymuyorsun?
Evet o tarafta...
Bana birazcık garip gelen o yani.
Farklı çalışmalar da yapabildim. Yani ya da yeni seçenek yani modül sayısının mutlaka artması gerekiyor. Çünkü ses konusunda bu eleştiri yapabilirsin ama telefonlarda göremediğiniz bir özelliği kazandırabilirse eğer ve yine dediğim gibi bunu makul fiyata sunabilirlerse anlam kazanabilir
pili
ama
pili küçük tuttun, modül var, pili takıyorsun. Telefon şey gibi oluyor, kütük gibi oluyor ama bak pil takabiliyorsun. 300'larda ona bayıl. Yani öyle
büyük oranda böyle bence aynı fikirdeyim. Büyük oranda böyle eleştiriler gelecektir diye düşünüyorum. Umarım sayıları artar çünkü artık orada bir açıklık bıraktın. Orası gelişmeye ve esnemeye müsait. Yeni ve bizi heyecanlandırabilecek bir takım özellikler çıkar ve takılırsa alıp denemek isteriz açıkçası, kullanmak isteriz. Bu tabii ki iş ortaklarıyla beraber LG'nin nasıl çözümler sunacağıyla çok ilgili. Ama buradan daha da önemlisi bu telefonun teknik taraftaki, donanım tarafındaki en büyük yeniliği kamera kurulumunda. Kamerayı konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum birazdan. Şimdi arkada iki tane kameramız var. Bu kameralardan ana kamera 16 megapiksel çözünürlüğünde. İkinci kamera ise biraz daha düşük çözünürlükte, 8 megapiksel evet. Çözünürlüğünde. Birisi f1.8 diyaframa sahip, birisi ise f2.4 diyaframa sahip. Ama ne fark var burada? İkinci kamera 135 derece görüş açısına sahip. İkinci kamera aktif ederseniz ki kamera arayüzünde böyle bir mod seçeneği var, üstte bir buton var. Bastığınız zaman iki kamerayı birden kullanmaya başlayabiliyorsunuz. İki sensörün aldığı görüntüyü birleştirerek neredeyse işte GoPro gibi aksiyon kameralarında gördüğümüz fişeye yakın oldukça geniş bir görüntüyü bize verebiliyor. Bu ne avantaj sağlıyor? Kamerayı kullanmak istediğiniz yere bağlı olarak daha geniş bir görüntü yakalayabileceğiniz için örneğin bir konferansta salonun tamamını belki daha rahat çekebilirsiniz. Ya da kendinizi çekmek isterseniz ve
vlog videoları vlog şu yapmak anda isterseniz
o kadar geniş çekiyor ki kendinizi göremezsiniz. Bir de zaten mutlaka kadrajın içerisinde yer alırsınız.
Bu arada geniş çekmesinin ötesinde Erdi'nin G5 incelemenizi izlemenizi tavsiye ederim. Sesi de mükemmel almış.
Evet,
orada
ses konusunda
gürültülü bir ortamda Erdi'nin sesi neredeyse mikrofon takılmış gibi.
Ses konusunda çok başarılı. Dolayısıyla böyle bir avantajı var. İkinci kamerayla beraber değişik bir kullanım senaryosu yakalayabiliyorsunuz. Ha ileride yazılım güncellemesiyle beraber bizim daha önce HTC One M8'de gördüğümüz gibi ikinci kamerayı alan derinliğini hesaplayıp arkayı bok yapmak için kullanabilir miyiz? Stereo etkisi verebilir miyiz? Bunları zamanla göreceğiz. Şu anda verilmiyor. Telefonun bize tanıtıldığı esnada o özelliklerin olmadığını söylemişlerdi ama donanım olarak bunlar olduğu için yazılımsal tarafta bir güncellemeyle beraber kazandırılabilir. Yine optik görüntü sabitleme var. 3 yönlü. 3 yön kısmını özellikle vurguluyorum. Xiaomi Mi 5 bu tarafta bir adım ileriye gitti bu özellik konusunda. Onu birazdan konuşacağız zaten. Yine lazer otofokus var. Kızıl ötesi ışıkla ışık üzerinden mesafe ölçümü yapıp netlemeyi daha kolay yapmayı sağlayan. Yine color spectrum var. Renkleri gerçek dünya renklerine daha yakın hale getirebilmek için. Bunun dışında zaten tip C var. İşte burada USB 3.0 tip C var. Onu da söyleyelim. Yine veri transferi noktasında daha hızlı data transferi yapabileceğiz. Quick Charge 3.0 özelliği var. Burada yine yarım saatte pilin %70-%80'ini doldurabileceğiz ki kısmen de olsa, sen yine bunu konuştuk. Tabii ki pilin hiç bitmemesi hızlı şarjdan daha önemli. Bizim istediğimiz birinci öncelik ama en azından çok hızlı bir şarj süresi olduğu için, yani çok kısa sürede şarj edebildiği için zor durumlarda da çok kısa sürede şarj edebileceğiz.
Şimdi arkadaşlar bu Quick Charge olayını da bir açıklamak lazım. Quick Charge telefon desteği tarafında ya, telefonun bunu desteklemesi gerekiyor. Telefonun içinde de modülün bunu desteklemesi gerekiyor donanım olarak ama telefonu hızlı şarj etmek istiyorsanız sizin şarj adaptörünüzün de bu teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Yani telefonu benim Quick Charge'ı destekliyor. Hop notluğuma takayım. Buradan hemen yarım saatte dolsun. Hop arkadaşımın 800 mAh'lik şeyine takayım. Orada dolsun. Böyle bir şey yok. Ne yazık ki.
Zaten şimdi yeni nesil şarj standartlarında 3 amperlik adaptörlerin gelmeye başladığını göreceğiz. Onlardan dolayı hani yani.
Bir de 3 amper dediğiniz olay ciddi konu. Dandik şey alırsan, kablo alırsan yakarsın
evi yani. Yakarsın zaten orada da Quick Charge 3.0 ile beraber bizim merak ettiğimiz konulardan bir tanesi. O kadar kısa sürede o kadar yüksek dolum kapasitesine ulaşmak pilin ömür noktasında acaba ne kadar verimli olacak onu merak ediyorum ama videomuzun başında söyledik yani. En hızlı telefon değiştirenler en pahalısına sahip olanlar. Zaten muhtemelen o döngüye girmeden
değiştirirsin
diye düşünüyorum. Bu arada kısaca toparlamak gerekirse ekrandan bahsetmiştik ama şunu söyleyelim. Mesela LG'nin telefonlarında ekran parlaktır, keskindir ama renkler biraz beyaza yakındır. Hani
evet, biraz öyle.
AMOLED tarzı doygunluk vermez ama G5 ile beraber renklerin biraz daha sıcaklaşmaya başladığını göreceğiz. Yani tam olarak bir AMOLED panel renk doygunluğu olmasa bile daha sıcak. Örneğin G4 ile kıyasladığınız zaman renklerin daha tok olduğunu hissedeceksiniz. Bu da yine panel tarafında yapılan bir gelişme. Ve bu arada Mesut, aklıma gelmişken Galaxy S7'de de bahsetmedik. Bunda da bahsetmedik. Always On ekranı sürekli açık özelliği var. Çok kısaca ondan da bahsetmek lazım.
Evet.
Pil tasarrufu noktasında iki üreticinin de en çok altını çizdiği noktalardan bir tanesi. Önce LG lansmanına katıldım. Sonra da Samsung yine lansmanına katıldım. Sanki ortak karar almışçasına ikisi de şunu söylediler. Yapılan araştırmalara göre kullanıcılar günde 150 defa telefonu uyandırıyor. Bildirime bakmak için, işte bir şeyde kurcalamak
için. Biri bir araştırma yapmış.
Biri bir araştırma yapmış. Onlar da satın almışlar belli ki. Diyorlar ki şimdi bunlara bakmak için sürekli telefonu uyandırdığınız zaman...
Bir arkadaş yorumlarında Ziya demiş. Atma Ziya tarzında herhalde. Onunla ilgili, herhalde onunla ilgili bir şey yazmış olabilir.
Ya da belki onlarla ilgili olabilir. Şimdi diyorlar ki iki üretici de sürekli açtığımız zaman telefonu, evet bildirim geldi mi gelmedi mi diye bakıyorsunuz ama o esnada ekran açık olduğu için, telefon uykudan uyandığı için daha fazla pil tüketiyor. Dolayısıyla Always On dediğimiz, aslında Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Nokia'nın ve Motorola'nın bayağıdır kullandığı bir teknolojiyi biraz daha geliştirerek önümüze getiriyorlar. Nedir bu özellik? Telefon uyku modundayken ekranın belli bir bölümü kısmi aydınlatmayla bazı bilgileri bize gösterebiliyor. Hangi bilgileri gösteriyor? LG tarafı saati gösterebiliyor, tarihi gösterebiliyor ve bazı bildirimleri gösterebiliyor ki bu bildirimler yine WhatsApp'ından tutun da Facebook'una kadar artık hangi uygulamaları kullanabiliyorsanız. Burada LG'nin işini zorlaştıran şu IPS panel kullandığı için kısmi aydınlatma noktasında panel tarafında bayağı bir çalışma yapmak zorunda kalmışlar. Evet. Algoritma tarafında bayağı bir konuyu gözden geçirmek zorunda kalmışlar ama Samsung'un kullandığı AMOLED ekranlarda her bir piksel birbirinden bağımsız olarak aydınlatılabildiği için onların işi daha kolay. Zaten bundan ötürü ki Mesut, LG sadece saati gösterirken Samsung bir sürü seçenek sunmuş. Altta takvim koyuyorsun, renkli bir şeyler koyabiliyorsun vesaire vesaire. Günün sonunda her iki üreticide 3 aşağı 5 yukarı benzer değerlerden bahsediyor. %0.8 saatte pil tükettiğini söylüyorlar bunların ki LG'de hemen bir mühendisle konuştuğumda dediği şey şuydu. Günün sonunda bu özellik en fazla %9-10 seviyesinde pil tüketir ki bu özellik olmadığını farz edelim, o zaman pil tüketimleri, gereksiz pil tüketimi %20'ler seviyesine çıkacaktır diyor. Samsung tarafı da yine keza %1'in altında enerji tüketiminden bahsediyor. Gerçek dünya koşullarında bu özellik bizim hayatımızı ne kadar kolaylaştırır ya da pil tüketimine ne kadar katkı yapar, bunu da zaten cihazlar satıldıkça, insanlar kullanmaya başladıkça göreceğiz.
Şimdi birkaç soru cevaplayalım. Bir arkadaşımız demiş ki pil teknolojisi geriden geliyor, ekran ve işlemci teknolojisi önden gidiyor demiş. Şimdi pil teknolojisini geliştirmek çok kolay değil bu konuda, haklısın. Pil teknolojisinin üstüne çalışılmıyor anlamına gelmiyor ama bu çalışılıyor. Ve bana sorarsan da özellikle 2016 pil konusunda çok az sorun yaşadığımız yıllardan bir tanesi olacak. Çünkü tepe modellere baktığımızda, en tepe modellere pil konusunda aslında birçok şey aşıldı. iPhone tarafında iPhone 6 Plus serisiyle bunu aştılar aslında. Evet. Pil konusunda hiçbir sıkıntısı kalmadı
küçük
iPhone tarafında.
Küçük de devam ediyor, onu söyleyelim.
Küçük de ciddi şekilde devam ediyor. 6S'de de devam ediyor ona bakarsanız. S6 ve S6 Edge'de pil sıkıntıları varken Note 5 ve S6 Edge Plus'ta pil sıkıntıları belli bir oranda aşıldı. Ve şimdi yeni telefonlara baktığımda Samsung tarafında pil sıkıntısı kalmamış gibi zaten.
Ya orada
zaten Sony uzun zamandır pil sıkıntısı yaşamıyor.
Yaşamıyor. Yani Sony 3 jenerasyondur aşağı yukarı. 2 gün diyor ki ona yakın değerleri evet. De elde edebiliyorsun. Ki yani telefonu çok agresif kullanmak ve daha uzun süre telefonun çalışmasını istiyorsanız ultra tasarruf modları var. Bazı şeylerden fedakat eder.
Ya ben Sony'de 5-6 saat üzerinde ekran açık kalma süreleri görenler görüyorum ki bu bir gün hardcore kullanım demek yani zaten.
Aynen anlamı gibi. Tabii insanların aklından geçen şu, bazı telefonlarda 5000 mAh'leri görüyoruz. Bunlar niye üst seviye cihazlara gelmiyor
onlar
gibisinden.
Onlar kaba ve ağır tasarımlar zaten.
Şimdi evet, orada da yani telefonun kendisi arkadaşlar tek başına sadece pil değil. Tek başına sadece sesli görüşme yaptığımız bir cihaz değil. Artık hayatımızda asistanlığımızı yapan, her türlü ihtiyacımızı görebilecek noktaya gelmiş iletişim noktasında çok amaçlı cihazlar haline geldi. Dolayısıyla pili büyütürken tasarımdan, estetikten ve bir takım başka şeylerden de feragat etmemek gerekiyor. Dolayısıyla makul dengeyi yakalamaya çalışıyorlar. Tabii ki örneğin Lenovo Vibe P1'de, tabii ki bazı başka cihazlarda 5000 mAh görebilirsiniz ama benim oradaki argümanım da şu Mesut. Şimdi telefon ekranı olan powerbank'e dönüşmemesi gerekiyor. Evet. Yani pil büyüyecek ama pil büyürken de telefonun eğlencesinden taviz vermemen gerekiyor. Yani iyi donanımı sunman gerekiyor. Şimdi Lenovo Vibe P1 pili uzun süre giden bir cihaz ama oyunlarda ne kadar keyif veriyor? Biz bu telefonlardan şikayet ettiğimizden neden şikayet ediyoruz? Çok oyun oynadığımız, çok video çektiğimiz ya da çok internette gezdiğimiz için. Dolayısıyla evet. Arasındaki dengeyi
çok
yakalamak gerekiyor.
Çok ortam performansın diye olması lazım.
Tabii yani üreticiler bunu yakalamaya çalışıyorlar. Ha benim de gönlümden geçen keşke bu incelikli 10.000 mAh pili görsek de bir hafta boyunca hiç telefonu şarja takmasak ama kademeli olarak veriliyor bunlar. Bazı Geliştirmeler henüz nihai amaca ulaşabilmiş değil. Sony'nin özellikle Japonya'da yaptığı çok ciddi testler var. Pil tarafında formülasyon değiştirmeye, yeni nesil kimyasal maddelerle olayı geliştirmeye çalışıyorlar ama pil dediğiniz şey arkadaşlar enerji kaynağı. O çok kötü bir durumda patladığı anı düşünün.
Evet, bir problem yaşıyorsun.
O pili geliştiren firma tarihten silinir muhtemelen.
Bu arada bir arkadaşımız sormuş. Bu telefonlar demiş sanal gerçekliği nasıl çalıştırıyorlar? Bilgisayarlarda bu kadar yüksek güç isteyen sistem nasıl oluyor da cep telefonlarında rahat çalışabiliyor? Cep telefonlarında sanal gerçeklik şu an biraz farklı çalışıyor özetlemek gerekirse. Daha çok video izlerken kullanıyorsunuz. Evet. Ve kafanıza taktığınız kaskla 360 derece kafanızı çevirebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde derinlik yok. Şöyle içine girip çıkamıyorsunuz ve benzer hareketler yapamıyorsunuz. Videoyu da nasıl oynatıyor? İkiye bölünmüş aynı video dosyasından izliyorsunuz. Video oynatmakta en basit, en kötü cihazın bile çok rahat yapabileceği bir konu. 3 boyutlu uygulamalarda ise uygulamaların zaten kalitesi o kadar düşük ki herhangi bir platform bile onları çok rahat çalıştırabiliyor. Sanal gerçeklik olayını şu an için cep telefonlarına sadece kafanızı döndürmek olarak düşünün. Hiçbir şekilde şu ileri geri hareketinizi içeri katamıyor, etkileşim içine katamıyor. PC'deki sanal gerçeklik olayından da bu noktada çok ciddi bir şekilde ayrılıyor zaten.
Senin getirdiğin bir gözlük var Çin'den.
Evet.
Biz burada bütün telefonlarla denedik. Senin bir gözlemin var, sonucun var. Bütün telefonları denedik. Hangisi en iyisiydi?
Ya şöyle bir şey var. Bütün telefonlarla denedik ve G4 açıkçası orada en iyi bize şey verdi. Çözünürlük ve görüntü oranını verdi.
Hatta G4 sonra iPhone'dan onu takip ediyor diyebilir sanırım. iPhone'la denedik. Ondan sonra
evet, özellikle iPhone 6 Plus ama.
iPhone 6 Plus.
Çünkü iPhone'un kendisi o kadar düşük çözünürlükte ki çok kötü bir sonuç verdi.
Orada Snapdragon'un 810'un cihazları da kullandık. 810'un özellikle bu tür uygulamalarda hala ısınmaya bağlı bir takım sorunları var. Onu görmezden gelmek gerekiyor.
Arkadaşlar video izliyorsunuz. Video uygulaması çalışıyor. Birdenbire takılmaya ve sesler tuhaflaşmaya başladı. Ben anlamadım. Snapdragon 810'lu cihazı bir çıkarttık. Alev topu olmuş.
Evet.
Isınınca ses bile veremiyor cihaz. 810 Qualcomm'un yaptığı en kötü şeydi. Hatta Qualcomm'dan iç tarafta bazı insanlarla konuşurken keşke çıkartmasaydık diyorlar.
Ya bana kılasın da 805 vardı. Onu 64'te dönüştürdü. Bitsin gitsin yani. Niye kasıyorsun
ki? Hiç 64 bit çıkartmayaydım bari. Ne olacak?
Yani 8 şekilde gereksiz dedi onu yaptı. Ya onu yapmışken 64 bitten 32 bit'e belki geri dönüş olabilirdi. Yani. Bu arada tabii yine test yeni esnasında konuştuğumuz bir şey vardı. Android platformunun da VR işine resmi destek vermesi bekleniyor. Evet. O da Android neyle beraber olacak gibi. Çünkü mesela test ettik dediğimiz gözlüğün kendi mağazası var, kendi uygulaması var. Onu kurup o arayüz üzerinden bir takım şeyle çalıştırmak gerekiyor. Dolayısıyla Android henüz VR'a hazır değil. Mobil tarafta VR tarafı için Android neyle beraber desteğin gelmesini bekliyoruz.
Bu arada Tizen'le ilgili çok soru geliyor. Samsung tarafında Tizen'in yükselişe geçip geçmeyeceğini
sorular. En büyük Tizen şu an yanımızda televizyon.
Bir televizyonumuz var burada büyük ekranda. Açıkçası söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda Microsoft'un durumunu da düşününce ben herhangi bir kişinin zaten zor olan İnanılmaz rekabetin döndüğü bu telefon pazarında yeni bir işletim sistemi deneyip riske gireceğini zannetmiyorum. BlackBerry BlackBerry'liğinden vazgeçti. Symbian öldü. Windows sürünüyor. Windows kullanan da sürünüyor. Net bir şekilde bunu görüyoruz. Android 3 senedir falan Android. Bakmayın siz. Bundan öncesinde uygulama eksikleri inanılmaz fazla olan, stabilite konusunda firmaları illallah dedirten bir platformdu aslında. Son 3 senedir falan toparlamış durumda orada.
Yani yazılım tarafında sonucunda telefonun uygulama açısından zengin olması gerekiyor. O açıdan tek başına bir firmanın rekabetçi bir platform oluşturabilmesi bu saatten sonra çok mümkün
çok
değil. Çok paralar harcaması lazım. Kimse de şu anki ekonomik konjonktürde öyle büyük paralar harcamaz.
Sizden ancak nasıl büyür? Koreliler anlaşacaklar. LG, işte Samsung ve diyecekler ki biz tepe modellerimizi ikimiz de Tizen çıkartacağız. Hani tek bir Samsung'un malı olmayacak o. Dağıtacaklar. 3-5 Çinliyi de katacaklar araya. Büyürse öyle büyür.
Yani çok ütopik bir şey olur.
Tabii çok zor yani. Şey çok zor bir şey yani. Kimsenin yapacağını zannetmiyorum. Öyle yani, bir şey yaparlarsa HTC de bayram havası falan eser herhalde. Biz yürürüz Android'den diye.
Yani bu konuyla ilgili çok kısaca tartışma bölünmesin ama bugün bir yazı okudum da onu paylaşmak istedim. Nokia'nın CEO'sunun bir açıklaması var. Biz her şeyi çok iyi yaptık. Niye böyle oldu anlamadım.
Yani şimdi, bombaymış yalnız ya.
Aynen böyle bir açıklaması var. Şimdi çok muhteşem özellikleri olan Symbian'dan bomboş Windows Mobile'a geçiyorsun baktığı zamanında. Diyorsun ki biz niye böyle bir şey yaptık. Yani
evet, doğru.
Otur düşün işte.
Bu arada ekran doğruluğu ve kalitesi olarak demişler. Şu anda bildiğim kadarıyla Samsung'un AMOLED ekranları bayağı çok yüksek renk kalitesine sahipler ve ekran doğruluğu, kalibrasyonu seviyesinde de seçenekleri kullanıcıya sunuyorlar zaten.
Yani özellikle hem G5 hem de S7 ailesinde ekran renk kalitesini test edebilen bir takım ölçüm yazılımlarıyla bunları kıyaslamaya çalıştım. AMOLED ekranların en büyük sorunu parlaklık seviyesiydi. Onu da iki jenerasyondur açmış durumda. Özellikle S6 ile beraber başlayan bir gelişim söz konusu. Şu anda teknik olarak bir mobil cihazda kullanılabilecek en iyi ekranları Samsung sahip. Rekabet anlamında ister LG'yi düşün, ister Apple'ı düşün, isterseniz de diğerlerini. Hem kalibrasyon anlamında, hem renk derinliği anlamında, hem de ekranın verimliliği anlamında. Bunlar önemli detaylar ki şöyle bir anekdot paylaşayım. Yeni Samsung Galaxy S7 ailesinde adaptif, yani uyarlanabilir ya da öğrenebilen, kendisini ayarlayabilen bir ekran parlaklık seviyesi söz konusu. Bu ne anlama geliyor? Şimdi biz telefonları kullanırken ya otomatik parlaklıkta kullanıyoruz ya da manuel, kendi istediğimiz parlaklıkta kullanıyoruz.
Ya da yarı otomatik diye bir şey var. Sen
aynen ona göre
sıfır açabiliyorsun otomatik seviyesini.
Kaldı ki özellikle Samsung telefonları için konuşmak gerekirse en yüksek parlaklıkta her zaman otomatik modda yarışıyorlar, onu söyleyelim. Şimdi yeni S7 ailesinde şöyle bir durum söz konusu. Siz manuel modda parlaklıklarınızı ayarlıyorsunuz. Telefon bunu öğreniyor. Daha sonra sizin nerede manuel seviyeyi ne noktaya getirdiğinize bağlı olarak o tür senaryolarda kendisi o parlaklığa çıkabiliyor. Bu yine önemli özelliklerden bir tanesi. LG'nin ekranı da, G5'in ekranında, G serisinin önceki modellerindeki ekranlara bakıldığı zaman LG'de de çok ciddi bir gelişme söz konusu. Sony'nin ekranında da keza kötü diyemez. Hepsi zaten belli bir standartın üzerine çıkmış durumdalar ama teknik olarak Samsung ailesinin ekranları, ki bunu endüstri içerisindeki bazı ekrana özel, ekrana yoğunlaşmış kurumlar da söylüyor ki hakikaten en iyisi.
Şimdi burada bazı sorular var. Arkadaşlar fiyat konusunda tartışma yapıyorlar kendi aralarında da. Fiyatları konuşmakta yarar var herhalde. Şimdi S7 ailesinde kesinleşmiş rakamlar yok ama S7 için 3300 lira falan olacağı konuşuluyor.
S7 için 2700 liradan bahsediliyor.
Ama Note 5 için de aynı rakamlar vardı, sonra bizi şaşırttı Samsung, biliyorsun.
Samsung'un zaten ticari taraftaki en büyük avantajı fiyatlarla çok oynayabiliyorlar. Öyle bir kabiliyetleri var çok fazla telefon sattıkları için. İlk duyumlarımız şuydu: S7 için 3000 lira, 2700 lira, S7 Edge modeli için ise 3200-3300 lira gibi fiyatlardan bahsediliyor.
Küçük bir rakam bence.
Benim bazı bu teknoloji mağazalarında çalışan takipçilerimizden bazılarının benimle paylaştıkları bazı bilgiler var. Deniliyor ki S7 için 2700 lira seviyesi doğru ama S7 Edge modeli 3300 değil, 3000 ya da 3099 lira gibi fiyattan çıkabilir. Şimdi geçmiş senenin modellerine bakıldığı zaman 3000 lira aslında S6 Edge'e eş bir fiyat anlamına geliyor. Dolayısıyla orada bir fiyat değişikliği söz konusu değil. Ama S7 tarafına bakıldığı zaman S6'dan biraz daha yüksek fiyatla çıktığını göreceğiz. Üreticiye sorduğumuzdan şunu söylüyorlar: kur değişti, ondan dolayı belli bir fark söz konusu, maliyetler arttığı için diyor. Evde yeni model diyor, ekstra özelliklerin kazanıldığı daha gelişmiş modeller olduğu bahsediyor.
Bir de eski modeller piyasada, eski modeller hala rekabetçi. Sıkıntı da biraz orada.
Hala rekabetçi. İster istemez böyle bir fiyatlandırma söz konusu. Yani bu fiyatlandırmada, şimdi iPhone'u baz alırsan fiyatları iyi.
Evet.
Ama Android dünyasının diğer rakip modellerini baz alırsan eğer, özellikle LG'nin nasıl fiyatlandırma yapacağını merak konusu.
Orada 2300 lira konuşuluyor, biliyorsun.
Bana LG'den Ufuk abinin söyledi, 2199'un altı olmayacak. Ama üstün ne yapacağımız piyasa koşulları ve rakiplerin nasıl fiyatlandırma yapacağına bağlı olarak değişecek. Yani umarım 2300 olur ya da 2199 olur ama şimdi fiyat arttıkça şansı azalır.
S7 ile G5'i yan yana koy, teknik özellik olarak değerlendir. İşte su geçirmezlik, pil kapasitesi, kamera özellikleri, hız vesaire tarzında masaya koydun.
Evet abi.
G5'in ne kadar ucuz olması lazım S7'den kurtarması için?
Yani şimdi şunu söyleyelim. Hemen bir G4 fiyatı beklememek lazım zaten G5'ten. Ama ben arada bir 500 lira fiyat farkı olmasını istiyorum.
Ben de açıkça ne söylemek gerekirse bir 500 lira daha uygun fiyatla satılmasını bekliyorum. Çünkü aradaki özellikle 300 lira falan olursa S7'deki o özellikler için 300 lira vermeye değebilir.
Çünkü şöyle bir şey var, onu söyleyecektim. Yani hani 100 lira 200 lira için dersin ki ben bunu alıyorum ama su geçirmez bir telefon olacak. Suya dayanıklı bir
en
telefon olacak.
En kötü suya dayanıklı olur yani.
Ya da
yani
pili daha büyük bir telefon olacağım gibisinden belki bir yorumda bulunabilirsin ama 500 lira olduğu zaman ya diyorsun ki tamam suya dayanıklı ama bu da Snapdragon 820, bunda da çift kamera var, yapamadığı bir takım şeyler var. Argümanı daha da kuvvetlenir. Dolayısıyla ben 500 lira fiyat farkının G5'i rekabeti daha güçlendireceğini
500 düşünüyorum. 500 lira en kötü sevdiğin bir aksesuarını alırsın G5'in yanına.
Ki hele bir de 500 lira fiyat farkının yanında o modüllerden bir tanesi hediye verirlerse
o zaman
işin rengi çok değişir. O zaman G5 bayağı ses getirir.
Ben de açıkçası öyle düşünüyorum ama yeni telefonların fiyatları ne olacak onu da merak ediyorum. Şimdi G4'ü paralel ithalatı o kadar düşmüş durumda ki o daha düşmez herhalde.
Yani şimdi 1100 liraya G4'ü boş ver, 1100 liraya G3 var. Şimdi öyle bir durum var. Hatta bana geçen gün yine sosyal medyadan birisi yazmış abi. 1300 TL'ye G4 buldum alayım mı? Dedim sırf kamerası için bile alınır o.
Evet.
Yani o fiyat bandında satılan kompakt bir kameradan daha iyi cebiye bakıldı. Öyle bir durum söz konusu. İşin o boyutu var ama ben onu da LG'ye sordum. Dedim hatta röportajda sağ olsun okuyucular da kimsenin sormadığını sormuşsunuz diye bize güzel de övgülerde bulunmuşlar. Dedim ki abi piyasada bir G4 var, bir G3 var, 1200 liraya, 1500 liraya bulunabilen. Nasıl rekabet olacak? Yani bunu nasıl yapacaksınız? LG Türkiye'nin cevabı şu: biz 8 aydan önce fiyat düşüşü yapmıyoruz. Tabii ki servis piyasa koşulları, küresel ekonomi, birileri telefon getirip o fiyata satabiliyor tarzında. Tabii bunlar günün sonunda pazar payı olarak LG'nin avantajına yeren şeyler ama ben G5 konusunda hemen spot pazarın, gri marketin çok hızlı şekilde G4 etkisi yaratabilecek fiyatlarla ürün sunabileceğini düşünmüyorum açıkçası.
Şu da var arkadaşlar, net konuşmak lazım. Piyasada özellikle S7 Edge ve G5 sonrasında bir tenik var. Note 5 gerçeğiyle karşılaşacağız. Evet. Eğer Note 5'in fiyatı kalkar da 2000'in altına doğru bir seyir haline alırsa bu telefondan hiçbirini almayın.
Gidin Note 5 alın.
Gidin Note 5 alın, yani net konuşalım. Net söyleyeyim. Eğer 2000 liraya falan Note 5 bulabilirseniz o dönemde, o kaos ortamında, heyecan içinde, hiç bunlarla uğraşmayın. Bir sene daha bekleyin. Siz Note 5'inizi kullanın. Note 5 taş gibi telefon. Kamerasıyla olsun, özellikleriyle olsun, piliyle olsun. Sonrasında gider alırsınız telefonunuzu. Çok isterseniz. Yani çünkü Samsung'un 2015 senesinin içindeki ürettiği işlemciler de kötü değildi. Orta sınıfta.
Değil canım. Zaten yine videosunda söylemiştim. Fiyatlandırma anlamında geçen senenin modellerinde bir indirim söz konusu olursa eğer, Samsung'un en büyük rakibi yine kendisi olur. Çünkü yani şimdi Note 5 2000 liraya ya da 2100 liraya, hatta 2200 liraya almak, 2200 liraya da ben yine S7'yi yere tercih ediyorum. Çünkü yani kalemi olan, büyük fabrik vesaire, iyi çalışan, hızlı çalışan bir telefon. Böyle bir durum söz konusu. Diğer taraftan S6 ve S6 Edge'in fiyatının olacağı aşikar. Ben Note 5 değil ama S6 serisinin çok hızlı end of life, yani piyasadan çok hızlı çekileceğini düşünüyorum özellikle modeller
öyle
sonrasında.
Öyle yapması lazım zaten.
Yapacaktır muhtemelen ama Note 4'e bakıyorsun 1600-1700 lira. İşte başka modellere bakıyorsun. S5'e bakıyorsun 1400 lira seviyesinde bulunabiliyor. Dolayısıyla üreticiler bu politikalarıyla aynı zamanda kendilerini zorluyorlar. Çünkü yeni modellere yer açabilmek lazım. Açarken de ne yapacaksın? Eskisini çıkar. Daha eskisini çıkar iki jenerasyon önceyi. Bir jenerasyon öncenin fiyatını biraz daha aşağı çek. Üstün fiyatına makul tutup böyle
sınav çıkıcı olur. Ne ölümcül olur biliyor musun Erdi? Note 5'i 2000 lira düşün. S6 Edge Plus'ı da 2200 lira düşün. Orada kullanıcının öyle kafası karışır ki. G5'e mi gitsin? Bu telefonlardan birini mi alsın?
Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Note 5 2000 lira olsun. Üst segment için konuşuyorum. Diğer üreticiler ofisi kapatsınlar bir sene üst seviye için. Tam bir seneye çalışılmasınlar. Çünkü Note 5 öyle bir cihaz.
Evet, gerçekten öyle bir cihaz. Hakkını yemeyelim. Bu sene 2015'te Samsung en iyi çalışan firma oldu. Ürettikleriyle. Evet, şimdi birkaç soru daha alalım. Burada gözüne çarpan sorulardan varsa ki MediaTek'le ilgili soru geliyor. 820'den sonra MediaTek ne olur diyorlar. Üst seviyede MediaTek görmeyiz arkadaşlar. Bir denemeler yapıldı. Orta süper telefon dendi filan, midrange süper phone filan diye isimlendirmeler yapıldı ama oralarda bile artık MediaTek görmeyiz. Ben net konuşayım. Daha farklı işlemci çözümleri olacak. Ya, Snapdragon 650 orayı kapatacak zaten.
650 serisi orayı kapatır. MediaTek'in dediğimiz gibi kas gücünden ziyade derinliği arttırmaya yönelik çözümler yapmalı. 10 çekirdek değil, 4 çekirdek ama yüksek performans verebilen 4 çekirdek yapması lazım ki Qualcomm zaten o hatadan geri döndü ve farklı bir çözümle karşımıza çıktı Snapdragon 820'de. Hepsini geçin Mesut. MediaTek kağıt üzerinde horsepower diyebildiğiniz beygir gücüne baktığın zaman
uçuk.
Güçlü.
Evet.
Ama mesela işlem tarafı öyle. Ama GPU'ya bakıyorsun, inanılmaz giriş seviye ya da giriş üstü orta seviye GPU var. Dolayısıyla o da yine üst seviyeyi kaldırabilecek düzeyde değil. Yeni nesil belki platformlarda daha güçlü çözümler var ama MediaTek'in oturup AG çalışmasına önem verip daha verimli platformlar üzerine çalışması gerekiyor. Çünkü güven kazanması lazım. Üst seviye cihazlarda da 3 aşağı 5 yukarı çoğu firma kendi çözümünü yapıyor. Yapmayanlar da bu sene Qualcomm'un Snapdragon 820 gibi heyecan verici bir çözüm var. Onu kullanmayı tercih ediyor.
Bir soru var. Bunu senin net cevaplayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Snapdragon 650 ve 652'nin Full HD için yetip yetmeyeceğini konuşmuşlar Adreno 510'la. Ben de yeteceğini düşünüyorum.
Yani, beklentiyle alakalı. Şimdi hangi fiyat seviyesini alacağınız çok önemli. O 1500 lira bandında o süper midrange diyebileceğimiz cihazlarda büyük oranı kurtarır. İşlemci performans olarak da bunlar çok iyi. Çünkü Cortex A72 artık devreye girmeye başlıyor. Ama hani bu platformdan Adreno 430 ya da 530 performans bekliyorsanız orada yanlışa düşersiniz. O doğru değil. Ona dikkat etmek lazım.
Şimdi bir konu var. Mobil Dünya Kongresi'nin bizi şaşırtan firması Sony.
Evet.
Hiçbir sızıntı bile olmadan telefonlarını sergilediler ve Sony Xperia X ailesi dediler arkadaşlar. X ailesi neler gördük? X performansı gördük, XA'yı gördük ve X'i gördük. Aslında yanlış sıraladım. X performans, XA demem lazım. Değil mi? Genel olarak doğru olması için sıralamalı.
Nasıl söylersen bence doğru olsunuz da karıştı orası.
Evet.
Yani X performans, yani ya da XA, X ve X performans diye sıralayabiliriz bunu. Öyle şunu söyleyeyim. Az önce sorularda vardı. Sony Xperia Z6'yı görecek miyiz, görmeyecek miyiz diye. Biliyorsun Mobil Dünya Kongresi esnasında Z serisi öldü diye haberler çıktı. Sony'nin bazı açıklamalarından yola çıkarak.
Evet, bana da söylenen 6 içinde telefon beklemeyin oldu. Çünkü zaten bu telefonları Haziran'da görecekmişiz.
Zamanı mı yok editor? Çünkü zaten X performans üst seviye bir cihaz. Üzerine zaten yeni bir cihazın duyurusunu kolay beklemiyoruz. Ama acaba gerçekten Z serisi öldü mü ölmedi mi? Buna bakmak lazım. Şimdi ben İleriki günlerde yayınlarız. Sony'den yabancı bir yetkiliyle röportaj yaptım. Röportajda şunu da sordum. X performans performans olarak hızlı bir telefon. Dolayısıyla Z6 gelecek mi? Ya da Z serisi ölecek mi? açıklama yapmadığınız bir konu hakkında ben sana cevap veremem dedi. Ya en sevmediğim cevap bu benim, tamam mı? Genelde çok sıkıldığım cevaplardır bunlar. Çünkü yani bir şeyi söylemenin bin türlü yolu var. Direkt böyle kurumsal ağızla konuşmanın bir esprisi yok. Daha sonra sonuç...
Japon bunlar ama Schrödinger'in hemen olabilir yani. Adama kapıyı gösterebilir herhalde yanlış bir şey söylersin.
Yani yok hayır, yine onu söylersin. Farklı söylersin. Dersin ki X performansı 820 var. Biz niye Z6'yı hemen çıkartalım ki? Ya da üzerine daha fazla koyamayacağımızı koyabileceğimizi düşündüğümüz anda çıkartırız dersin gibi gibi. Sonra Sony Mobile Türkiye'den sevgili dostumuz Çağla'ya sordum. Ya dedim bak ben bu soruyu sordum, cevap vermedi. Bir saat sonra haberler dolaşmaya başladı. Z serisi bitmiş diye. Ya biz o açıklamaları kabul etmiyoruz diyor. Bizim yaptığımız açıklama Z serisi bitti diye bir açıklama değil. X serisiyle ilgili yatırımlarımız devam ediyor. Yeni bir flagship yaparsak çıkartırız, duyururuz tarzında. Kesin olarak, resmi olarak Z serisi bitti doğru bir yaklaşım değil. Bitmiş de olabilir. Sony şu anda onu öyle ifade etmek istemiyor da olabilir ama resmi olarak Sony Z serisine son verdik diye bir açıklama yok. Onu söyleyelim. X performansa gelecek olursak eğer, üst segmentte yer alan bir cihazın ilk defa bu kadar sessiz, sakin, hani arada kaynayan bir şekilde lanse edildiğini görmüş oldum. Onu söyleyeyim açıkçası.
Şimdi şöyle bir şey var, şöyle bir gerçek var Erdi. Sony'de çok sevdiğimiz dostlarımız var ama Sony X Performance neden sessiz sedasız geldi? Hiçbir ses getirecek özelliğe sahip değil. Snapdragon 820 taşıması dışında o telefonun hangi özelliği var etkileyici?
Yani şimdi kamera tarafında yeni prediktif, yani tahmin edilebilir, öngörülebilir yeni bir netleme teknolojisinden bahsediyorlar. Bu önemli ama işte G5'e bakıyorsun çift kamera diyor. İşte S7'ye bakıyorsun 1.4 mikron işte dual piksel diyor.
F1.7 lens diyor. Karanlıkta gel gündüz gibi çek diyor falan.
Bunların hepsini üstte koyduğumuz zaman kaldık. Yine az önce test yayında söylediğimiz yere geliyoruz. Evet, çok yeni, çok hızlı ve iddialı bir netleme teknolojisi geliştirmiş olabilirsin ama zaten geçen senede 0.03 saniye netleme yapıyorum diyordum.
Çok hızlıydı zaten.
Tüketici zaten bunu fark edemeyecek aradaki farkı. Dolayısıyla kamera tarafına baktığın zaman önemli bir gelişim ama rakipleriyle kıyasladığımız zaman listenin başına koyacağım bir değişim değil, onu söylemek gerekiyor. Ama diğer taraftan baktığın zaman Snapdragon 820 güzel. 5. Full HD Snapdragon 820'nin olması güzel. Mesela bu ayırt edici bir özellik. Hepsi evet. 2K'da giderken sen Full HD yapıyorsun. Adreno 530 muazzam performans. Full HD aynı zamanda pil tüketiminde olumlu anlamda katkı yapacak vesaire. Ama tasarıma bakıyorsun. Tasarım çok değişmemiş. Üstüne kalınlaşmış. Şimdi bu yine söz konusu estetik kaygılar olduğu zaman tüketicilerin öncelik vereceği kriterlerden birisi olur. Çünkü fiyat anlamında da Sony'nin telefonları rakiplerinden daha ucuz olmuyor genelde.
Evet, 2600 mAh bataryasıyla doğru da 2700 mAh pardon bakalım diyor ya, bakalım diyoruz yani. Sony yine 2 gün gidiyor bunun pili dedi ama hangi kriterlerde nasıl gittiğini hep beraber göreceğiz.
Tabii mesela ön kamerasının 13 megapiksel olması ve 3 inç boyutunda sensör kullanması.
Odaklama özelliği de var,
var
bu arada.
Özelliği de var. 3 inç ön kamera için iddialı bir değer sensör büyüklüğü olarak. Bunlar tabii kayda değer şeyler ama hani pazara gidermiş gibi liste yaptığımız zaman yenilik listelerini yan yana koyarsak eğer LG G5, S7 ailesi ve X Performance arasında X Performance'ın listesinin daha kısa kalması bana Z6 konusunda aslında daha fazla şey veriyor, izlenim veriyor. Muhtemelen 6 ay sonra olmasa bile belki yılın ikinci yarısına çıkaracakları yönünde. Diğer taraftan mesela 3 GB RAM var. Rakiplerine baktığında 4 GB RAM olması yine burada onu bir adım geriye düşüren. Ha, çok fark eder mi? Teknik olarak kullanıcı fazlası hangisi? Ona gitmeyi daha çok tercih ediyor.
Şimdi, fiyatı önemli tabii burada.
Fiyat önemli. Şimdi yine X Performance'ın rakiplerine daha ucuza gelmesi Z6 konusunu yine güçlendiren bir gelişim olur bence. 32 GB var mesela, az önce değinmedik. LG G5 32 GB ama mesela Samsung S7 ailesinde 64 GB var.
Evet.
Bazı belki pazarlığı için 128 GB'ı göreceğiz. Yine bunlar da önemli değerler. Tabii micro SD hafıza kart desteği var, onu söyleyelim. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğun zaman Mesut, biraz arada kalan bir lansman oldu X Performance. Zaten cihazın diğerlerine nazaran, G5 ve S7'ye nazaran daha hazır olması da yazılım seviyesine. Dikkat edersen çok fazla test örneği yoktu. Çok fazla kurcalatmadılar cihazı.
Ya zaten
henüz
orada
tam hazır olmadığı izlenimi verdi
bana. Asıl garip olan arkadaşlar cihazları Haziran ayında satışa sunacak olmaları oldu. Şimdi diğer rakiplerine bakıyorsunuz. Gelecek ay hepsini kullanıyor olacak millet. Haziran ayına kadar Z5 ile Z5 Premium ile devam edeceklerini söylediler. Zaten şu an bile rekabetçi oldukları tartışılan telefonlar nasıl rekabette yer alacaklar? Haziran'a kadar kullanıcı bekleyecek mi Sony kullanıcısı o telefonları? Çok büyük soru işaretleri.
Kimse beklemez rakiplerin piyasadayken.
Zaten X serisini Z gibi ağır abi değil de hareketli, gençlik ve popüler telefon olarak gösterdiler. O gözle bakarsanız aslında kötü telefonlar değiller bu arada. Küçük avucunuzun içine sığan.
Fiyatı 1600-1700 olsa evet. Evet.
Fiyatları X Performance 2000 lira, diğeri 1500 lira, işte XI'yi da 1200 altına konumlandırıp deseler telefonlar satar. Zaten satar, telefonlar kötü değil tasarım olarak. 2.5D cam tasarımıyla falan.
Ya dünyada zaten kötü telefon yok. Yanlış fiyat var. Şimdi
evet,
yani
doğru, fiyat,
telefonu nasıl fiyatlandıracağın olarak. Sen tutar mesela yani hangi telefonu örnek verelim? mesela Teknosa Prio geçen sene mesela eleştirdiğimiz bir cihaz oldu. Fiyatına göre özellikle zayıf kaldı. Evet, o telefonu 499 lira deselerdi gidin alın derdim. Yani hani böyle durum söz konusu. Fiyata dikkat etmek gerekiyor. Diğer taraftan çünkü baktığın zaman ekran kas oranı %68'ler seviyesinde. Mesela şimdi S7 Edge daha büyük ekran, kavisli ekran vesaire diyorsun. Daha büyük pili var, daha hafif aynı zamanda. Yani şimdi bunları üstüne koyduğun zaman
olaylar, değil mi?
Garip bir tablo ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Sony'nin bence rekabet edebilmesi için fiyat anlamında agresif olması lazım. Çünkü kim ne derse desin, bugün Sony dediğin anda bir heyecanlanıyorsun. Öyle bir kalite algısı var çünkü. Yani o izlenimi hala koruyor firma. Ama işte özellik anlamda rekabetçi olamıyorsan fiyat anlamda rekabetçi olman gerekiyor ki geniş kitlelere erişebilirsin.
Bir de bir gerçek var. Sony de orada bir sürü aksesuar tanıttı ama ayakları yere basmayan aksesuarlardı.
Çok Kickstarter projesi gibi değil mi?
Hepsi çok Kickstarter projesi gibi. Evinize nereye koyacağınızı 10 kere düşüneceğiniz şeyler. Hadi projeksiyona gittin diyelim 600-700 lira verdim. Masanın üstünde resim bakmak. Yani büyük bir tablet alırım. Gider o paraya mesela iPad Pro alsan daha fazla etkileşim yaşıyorsun. Biraz öyle durumlar da vardı. Sony birazcık aslında Mobile Dünya Kongresi'ne sağ olsun bizi de götüren firmadır bu arada. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Eli de bize götüren. Evet. Samsung belki Samsung övüyorsunuz diyebilir ama böyle bir gerçek var.
Sony beni davet etti sağ olsun. Erdi de LG ile beraber Mobile Dünya Kongresi'ndeydi. Hepsine teşekkür ediyoruz burada. Bütün masraflarımızı onlar karşıladılar. Burada kendine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ama dediğimiz gibi
objektif olmak zorundayız.
Objektif olmak zorundayız. Biz editörüz sonuçta. Daha iyi şeyler bekliyorduk Sony'den. Orada biraz bizi şaşırttı ve üzdü de. Çünkü Sony gibi bir firmanın rekabetten eksik kalması bize zarar arkadaşlar.
Yani bak yani şimdi Samsung Galaxy S7'ye bakıyorsun. Sony sensörü var, tamam mı? Evet. Adam üzerine F1.7 lens koymuş. Üzerine dual piksel teknolojisini geliştirmiş vesaire vesaire. Bunları yapabiliyor olması lazım. Yani onların tabii içerisindeki çıkmaz da şu telefon tarafı, yani Sony Mobile, Sony Mobile bölümü o beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi. Dolayısıyla diğer taraftan da şimdi Samsung bunların müşterisi. Sony kendi firmasına sattığından daha fazla sensörü rakibine satıyor.
Evet.
iPhone'a satıyor, Apple tarafına satıyor. Dolayısıyla orada kendi telefonları için bir inovasyon, bir yenilik saklamak zorundalar. Olmadığı zaman işte rekabette geri kalıyorsun. Üstelik kendi donanımını kullanan rakiplerine karşı.
Evet, bakalım ne yapacaklar. Fiyatlandırma konusu önemli. Haziranda bile iyi fiyatla gelirlerse yine rekabetçi olarak geri dönebilirler.
Fiyat çok etkili olur.
Hepimiz için etkili bir konu bu. Şimdi ben GM5 Plus'a gelmek istiyorum. Son olarak Xiaomi'ye geçeceğim. Xiaomi ülkemizde satılmayacağı için çok da fazla konuşmanın burada pek bir anlamı kalmıyor ne yazık ki.
Merak eden çok var yine.
Evet, onun değineceğiz açıkçası özellikleriyle ama GM5 Plus enteresan bir telefon oldu. Mobil Dünya Kongresi'nde lansmanı seçtiler ve Google'dan, Snapdragon'dan ve Corning'den gelip üst düzey yöneticiler bazı açıklamalarda da bulundular ve Android One projesini bundan önceki GM'nin yine LTE modeline, 4G modeline demek daha doğru olur. 4G modeline atıfta bulunarak başarıdan söz ettiler. GM5 Plus'a da güveniyorlardı. Hatta GM5 Plus'ın lens kısmında da yine Corning'in enteresan bir teknolojisi yer alıyor. Lens teknolojisi. Lensin daha sağlam olduğu vesaire söylendi. Telefon özelliklerine baktığımızda derdi. Snapdragon 617 taşıyor.
Evet, 617 taşıyor. 615 değil. 617'nin ne farkı var peki? Esasında çok atla deve bir farkı yok. İlk ve en önemli farkı modem tarafında. Çünkü kategori 7 modem var. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? GM5 Plus ki ve Snapdragon 617 kullanan diğer platformlar da buna dahil. Eğer 617 bir cihaz alırsanız ve çok özelinde modem tarafında bir kısıntı yoksa kategori 7 modemle beraber üst seviye pek çok cihazdan daha iyi bir modeme sahip olacaksınız. Yani kategori 7 ile beraber GM5 Plus teorik olarak tabii ki bunlar. Çünkü operatörün de bunu tam olarak verebilmesi gerekiyor. 300 megabit indirimi, 100 megabit yükleme hızlarına ulaşabilecek saniyede. Örneğin Turkcell'den bahsetmiş, 375 megabit diyor. Dolayısıyla öyle bir altyapı içerisinde bu telefonun 300 megabit'i görmesini bekleriz, evet, açıkçası belli koşullarda. Ama tabii ki bu hızlar laboratuvar ortamında rahat görülebilen ama gerçek dünya koşullarında ortam yoğunluğuna, aynı anda baz istasyonlarına bağlanan kişilere göre değişebilen unsurlar. Ama modem tarafında GM5 Plus üst seviye telefonların çoğundan daha iyisini verebilecek gibi görünüyor şu anda. Özellikle geçen senenin modelleriyle kıyasladığımız zaman. Tabi Snapdragon 617'nin tek farkı bu değil. Diğer taraftan örneğin az önce mesela işlemcilerin yardımcı motorlarından bahsetmiştik kamera konusunda. Bunda mesela 21 megapiksel için çift motor var. Dolayısıyla o tarafta daha fazlasını yapabilen bir platform 617 ve aynı zamanda bellek hızında 933 MHz'e çıkarmışlar. Bellek band genişliği yükseldiği için GPU biraz daha rahat çalışabiliyor ama tabi 615 ve 617'deki Adreno 405 de çok bahtkar değil, onu söyleyeyim.
Bu arada kamera özellikleri olarak mesela öz çekimde 13 megapiksel ön kamera, arka tarafta yine 13 megapiksel bir kamera yer alacak. Ve arka kamera, ön kamera Dxomark'la işbirliği içinde bir tuning'e tabi tutulacakmış. İnce yer çekilecekmiş. Bu önemli gelişmelerden bir tanesi. Tip C formatında USB konnektörle beraber gelecek. Telefon 5.5 inç ve 3100 mAh bataryayla geliyor. MicroSD kart desteği yanında 32 GB daha depolama alanı var. 3 GB bellekle göreceğiz telefonu. Ve Türkiye'de 1000 TL altı hedefleniyor. Bu arada Quick Charge 3.0 gibi modern teknolojiler de var. Kutudan Quick Charge 3.0 destekli adaptör de çıkacakmış.
Yani hepsinde geçtim. Zaten 2.5 boyutlu bir ekranı var, onu söyleyelim. Evet. Kenarlarda hafif kavis yapıyor ekranlar. Avucun içerisine daha iyi otursun diye. Ve daha da önemlisi %79 ekran kas oranı var. Şimdi az önce hangi telefonlardan bahsettik? G5'ten bahsettik, S7'den bahsettik, X Performance'dan bahsettik. Oradaki en iddialı rakamları şu esnada S7 ayrıca sunuyor. %76-77 düzeyinde bir ekran kas oranı var. Bunda %79 var. Bu hani daha az çerçeve görebilmek açısından önemli bir şey ki önden bakıldığı zaman telefon bana biraz daha HTC One M7'yi hatırlatmıyor değil açıkçası özellikle üst tarafı itibariyle. Daha da önemlisi sen az önce DxO'dan bahsettin ince ayar çekilmiş diye. Mesela Xperia Z5 ailesi lanse edildiğinde dünyanın en iyi kamerası dendi. Neye göre? DxO'nun standartlarına göre. Sonra Samsung tarafı o iddialı şey yaptı. Neye göre? DxO'ya göre. İşte o standartları belirleyen firmayla işbirliği yapılmış. Ki muhtemelen bu işbirliğinin öncülüğü yine Google tarafından bağlanmıştır diye düşünüyorum ama böyle bir standartla ince ayar yapılmış.
Kamera yazılımı hazır değildi açıkçası. Kamera örneklerinden bir şey göremedik. Cihazın yazılımı da hazır değildi bu arada. Google hala daha üstte tuning yapıyor arkadaşlar. Üstünde zaten özellikle Google bile işte mühendislik örneğidir vesairedir her şeyi yazıyor.
Şimdi orada şöyle bir şey var. Android One programı diyoruz. Standart Android geliyor. Bütün güncellemeler Google tarafından çok hızlı bir şekilde bu cihaza veriliyor ama şimdi kamera konusunda çok ciddi çalışma yapılmış.
Evet.
Ön arka 13, önde de flash var, arkada çift flash var, DxO ince ayar çekmiş falan ama Android'in standart kamera uygulaması o kadar bakir ki ona bir çözüm bulmaları lazım.
Zaten standart kamera uygulamasıyla gelmeyecekmiş bu arada. Biz onu
doğru
da sorduk. Çünkü hiçbir özelliği kullanamıyoruz diyorlar. Özellikle DxO'daki ince tuning ayarlarından sonra pek bir işimize yaramıyor. Süper kamerayı bekliyorlardı onlar. Yeni bir kamera uygulamasını bekliyorlardı. O da gelecek seneye ertelenmiş. Bu yüzden de büyük ihtimalle kendi kamera uygulamalarıyla geleceklermiş. Bu değişik bir şey olacak Android One programına çünkü ekstra bir şey katmış olacaklar aslında.
Tabii canım bu olarak önemli. Diğer taraftan zaten özelliklerini saymıştın. Mesela ekstra altı çizebilecek bir özellik yine bu fiyat bandı için. 802.11ac Wi-Fi desteği var 5 GHz bandı için. Uyumlu bir evde network'ünüz varsa yine telefon daha hızlı haberleşebileceği bir altyapı bu. 5.5 inç zaten 1080p demiştin. Yani bir oyun canavarı mı? Bir oyun canavarı değil mesela o konuya gidiyorum
evet.
Için ama her özelliğin iyi şekilde harmanlandığı, fiyat performansının çok yüksek olan bir cihaz. Özellikle Android güncellemelerinden iki önce Android neyden bahsettik, VR desteği gelecek dedik. Android neyi dünyada alabilecek ilk 5 cihaz varsa bir tanesi de bu olacak.
Evet, böyle bir gerçek önemli önümüzde. Bir ayrıntı. Bir de aynı zamanda firma 30 tane ülkeye bunu satışını gerçekleştirecekmiş. Merakla bekliyoruz. Cihazı bir görmek istiyoruz son halinde. Çünkü bizim orada test ettiğimiz cihaz aslında sadece açılıyor mu açılıyor. Hepsi mock-up test örneği. Yani
çok erken örnekti.
Çok erken örnekti. Cihaz neye benziyor görmemiz için yapılmış
bir
örnekler.
Bir de şu şimdi Cihaz'ın Mobile'in artıları var, eksileri var. Zaman içerisinde mağdur ettiği kullanıcılar var.
Evet.
İşte memnun kalan kullanıcılar var. Teknik servis konusunda bir şeyler yapıyorlar falan filan. Ama benim en çok hoşuma giden nokta şu oldu. İspanya'da, Barcelona'da, Mobile Dünya Kongresi, yani dünyanın her yerinden bütün sektör liderlerinin toplandığı bir ortamda lansman yaptılar. Bu güzel bir şey. O lansmana Qualcomm'un üst düzey yöneticisi geldi. Corning'in üst düzey yöneticisi geldi. Gorilla Glass 4 diyoruz. Bu adamlar aynı zamanda Samsung'a da veriyorlar.
Evet.
İşin başındaki adam geldi. Bakıyorsun operatörlerin yine üst düzey yöneticileri, ülkemizdeki operatörlerin oradaydı. Yabancı gazeteciler vardı yine bu dikkat çekici bir şey. Bu öyle şeylerin artması lazım. Sonuçta Türkiye'den girişimlerin ilerlemesi, dünya çapında ses getirebilecek organizasyonlar yapması. Ama bana kalırsa o lansman daha farklı olabilir miydi? Heyecanla bana bazı eksikler vardı ama önemli olan ilk adım atmak
devamı
gelir diye düşünüyorum.
Ama firmanın da çok büyük şikayet ettiği bir durum var arkadaşlar. O da ucuz telefonlardaki ekstra vergiler. Vergiler yüzünden diyorlar bu telefonları ülkede. Evet, bir türlü uygun fiyata satamıyoruz. En büyük yakındıkları konulardan bir tanesi de açıkçası buydu. Umarız bu konuda bir düzelmeye gider.
Böyle otomobiller gibi onlar. Şimdi 1.6 motor vergilendirmesine tabi duruyorsun. Birisi Mercedes, birisi Renault mesela.
Evet, gerçekten önemli bir konu. Xiaomi'ye değinelim. Xiaomi de Mi 5'i tanıttı. Beklenen bir telefondu.
Yani İspanya'da lansman yaptılar. Özellikle seçerek bazı gazetecileri götürmüşler o toplantı. Çünkü çok özel bir alanda Hugo Barra, Google'dan transfer ettikleri yönetici yaptı bunu. Cihazı kullanmak isterdik açıkçası ama son dakika lanse edildiği için esasında Qualcomm standına gittiğimizde cihazları dolaştırıyorlardı mesela. Bizim gittiğimiz fırsata denk gelemedi ama denk düşemedik ama telefon teknik özellik anlamında çok rekabetçi bir cihaz olmuş. Onu söyleyelim. Snapdragon 820 var vesaire. Donanım anlamında çok bu işlere girmeye gerek, çok detaya girmeye gerek yok belki. Farklı versiyonları var. 3 versiyondan bahsediyoruz burada. Bazı versiyonun 3 GB RAM var. En üst versiyonunda 128 GB depolama var ve 4 GB RAM var. Aynı zamanda arkası seramik.
Şimdi orada herde hızlaştırılmış bir 820 deniyor. Orada yanlış bir bilgi var.
Ya orada kafa karışmış Mesut anladığım kadarıyla. Çünkü Xiaomi şöyle bir trik ince ayar yapmış. Standart versiyon alırsanız eğer Snapdragon 820'nin büyük çekirdeklerini, daha doğrusu yüksek performans çekirdeklerinin frekansını düşürmüş. En iyi versiyon alırsanız frekanslar standart frekansı 2.15 GHz'e denk geliyor. Telefon lanse edildiği gün işte overclock yapmışlar, Snapdragon 820'yi hızlandırmışlar gibi bir algı çıktı orada ama öyle değil esasında. 2.15 GHz G5'te çalışan frekanstır. Galaxy S7'nin Snapdragon 820'li versiyonlarına çalışan da frekanstır. Günün sonunda onlar kadar hızlı bir telefon. Ekran Full HD olduğu için ekran çözünürlüğüne bağlı test yapan uygulamalarda rakiplerinden biraz daha yüksek skor alabilir. Çünkü neden? G5 2K ekranı var. 2K demeyeyim de 2560x1440 ekranı. S7 keza 2560x1440. Dolayısıyla bu ufak detaya dikkat etmek gerekiyor. Ama bunun dışında özellikle telefonun tamam bir S7 Edge kadar büyük değil ama 5.2 inç yaklaşan ekran boyutunda 129 gram gibi ağırlığa sahip olması ki bu gerçekten önemli bir değer. Evet pil konusunda 3000 mAh pili yok ama ağırlık olarak gerçekten rekabetçi. Daha da önemlisi ise 16 megapiksel kamerasının 4 yönlü optik görüntü sabitlemeye sahip olması. Az önce G5'ten vesaire bahsettik. Onlarda 3 yön var. 4 yönlü olması ne anlama geliyor? Jiroskop öyle bir hareket ediyor ki sizin her türlü titreşiminize karşı bir kompanse edebiliyor onu. Dolayısıyla daha akıcı videolar özellikle video tarafında ve düşük ışık koşullarındaki fotoğraf tarafında elde edebiliyoruz. Depolama biriminin öneminden bahsetmiştim mesela. UFS 2.0 var. Bu da en son standart. Hepsinin alt alta koyduğunuz zaman ki 7.2 mm civarında bir kalınlığı var. Arkadan kavisli. Bu arada arkadan kavis kısmında bazı kullanıcılar vay efendim Galaxy Note 5'i kopyalamışlar mı gibi bir algıya kapılmışlar ama arkanın kavisli olması olayını Note 5'ten önce Xiaomi zaten Mi Note modeliyle yapmıştı. O tarafta hani firmayı suçlamış. Sen önden bakıldığında üstü Samsung'dur, altı iPhone'dur belki diyebilirsin ama kavis olayını sadece Samsung'dan yola çıkarak kopyaladı demek biraz firmaya haksızlık olur.
Evet, ülkemize satılmayacak bir model. Belki paralel ithalat yoluyla vesaire gelir ama benim deneyimlerim şu oldu. Mi 4'ün de en son yine bir sample ofisimize uğramıştı. Arkadaşlar Çinli telefon eğer Avrupa'da satılıp Avrupa yazılımı yüklü olarak gelmiyorsa yani kurduğunuz anda her şey Avrupa standartları Türkiye için geliştirilmemişse Türkiye'de testleri yapılmamışsa almayın net söyleyeyim. Yani çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz.
Çok uğraşırsınız.
Biraz geek telefonu bunlar. O paraya iyi düşünün, iyi karar verin diyoruz. HTC konusunda çok konuşamıyoruz. Hiçbir şey belli değil daha firmanın yeni telefonu hakkında. Bazı sızıntılar var. Umarım sızıntılar çok doğru değildir. Çünkü telefonun tasarımı hiç rekabetçi durmuyor.
Bu arada pil konusunda o kadar çok cihazlar kaygı konusunda şey yapıyor. 3000 mAh pili var onu da söyleyelim. Buna rağmen işte bu da özellikle alt alta koyduğunuz zaman 129 gram gibi ağırlığı yakalaması gerçekten takdire şayan. Xiaomi'yi alkışlamak gerekiyor. Hugo Barra yani bu sunum yapan adam Türkiye'ye gelip gidiyor. Türkiye'ye geldiği zaman Qualcomm'da buluşuyor. Operatörlerle muhtemelen görüşüyor. Mağazalarla, zincir mağazalarla görüşüyor ama henüz Türkiye'ye tam anlamıyla ne zaman gelecekleri belli değil. Mesut'un dediği gibi bu telefonları almak için belki de en doğru zaman resmi olarak Türkiye'ye geldikleri zamandır. Çünkü yazılım konusunda gerçekten uğraştırıyor. 400 küsur dolar gibi bir fiyatlandırması var. Evet rakiplerle kıyasladığımızdan uluslararası fiyatları baz alacak olursak ya fiyat avantajı var bunu söyleyelim. Yani muadil olan cihazlar 600 dolar ya da 600 dolar üstü fiyatlandırmaya sahip. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ya da Türkiye versiyonu olup olmayacağından ziyade çok başarılı bir telefon yapmışlar. Onu söyleyelim.
Güzel
gerçekten
telefon.
Tasarım olarak güzel, donanım olarak vaatkar, yenilikçi bir telefon. Umarız artık Xiaomi de bu sene içerisinde Türkiye'ye gelir de bu cihazları doğru düzgün test etme şansı yakalarız.
Evet, canlı yayının artık sonuna geldik arkadaşlar. Katılımınız için hepinize çok
sonuna
teşekkür ediyoruz.
Sonuna bir ankete bakalım acaba?
Ben zaten anketi şimdi görüntüleyeceğim ve onu söyleyecektim Erdi. Son olarak anket hakkında bilgi veririm. 770 kişi bu süreçte anketi oylamış durumda ve en çok merak ettikleri, en çok heyecanlandıran model hangisi sorusuna %7'si S7 demiş, %27'si S7 Edge demiş, %8'i M10 demiş. M10 S7'den daha fazla hala da merak konusu. LG G5 diyenler %18, %20'nin yanına, %27'nin yanına koyduğumuzda G5 S7'den daha başarılı duruyor. İşte Samsung da kendi kendine rakip olmuş burada.
Yani dediğimiz evet, yere geliyor.
Şekilde.
Mesela Mi 5 ile ilgili bayağı yüksek. Yine aynı yere geliyoruz.
Sony Xperia X Performance GM5 Plus'la aynı kategoride, aynı bilgi seviyesinde. %7'ye %6'lar. Bu da Sony'nin durup düşünmesi gereken konulardan bir tanesi. Ve Xiaomi Mi 5'e baktığımızda %16 ile LG G5'i yakalamış. Ülkemizde aslında Xiaomi markasına karşı hala çok büyük bir ilgi var. Firma keşke doğru dürüst Türkiye'ye uyarlanmış yazılımıyla beraber Türkiye'de yer alsın.
Yani sonucunda üst seviye cihaz alıyorsun, mükemmel. Yazılımsal bir konuya takıldığın için diyorsun ki bu firma telefon yapamıyor. Dolayısıyla hakkını yemiş oluyorsun teknik olarak. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama Mi 5 yani gerçekten de güzel bir telefon olmuş, onu söyleyelim.
Katılımcıların para harcama konusuna geldiğimizde işte %30'luk kısım, en büyük kısımla 1000 lira 1500 lira bandı arasına girdiklerini görüyoruz. İşte XA modeli, XA demişim, X modeli, 600'e Snapdragon 650 ile beraber bu fiyat bandını yerleştirirse aslında hitap edeceği kesim oldukça büyük erdi. 0-1000 lira arasında yani aslında GM5 Plus'ın fiyat bandında %19'luk bir kesim var. Çok büyük bir kesim yine 1500-2000 lira bandına sıkışmış, %24'lük bir kesim burada. 2500 lira ve üzeri diyenler de %12'yi oluşturuyorlar. Orada da herhalde S7H evet çok büyük merak konusu, %27 değil ama alacaklar %12'de.
Yani dediğimiz gibi olay günün sonunda eğer yenilikçilik olarak, donanım olarak, teknik olarak rekabetçi değilsen fiyat anlamında rekabet etmeye geliyor. O noktada da Sony'nin biraz daha agresif olması gerekiyor. Özellikle orta seviye, çünkü orta seviye az önce ne dedik? Anketimizde 1000 lira 1500 arası bayağı hareketli bir alan. Oraya bir telefon getirebilirse ses getirebilir. Çünkü 2016 ile birlikte o orta seviyedeki o G2, G3 rüzgarı biraz inecek gibi görünüyor. Yavaş yavaş, çünkü artık üretimlerde sonlandığı için cihaz bulunamayacak gibi görünüyor.
Telefonlar da şimdi diğerlerini görenler için çok rekabetçi olmayacak.
Olmayacak. Dolayısıyla orada bir pazar var. Onların yerini yeni cihazların alması gerekiyor. Ya işte G4'ler oraya kayacak ya da Samsung ve Sony tarafındaki bazı cihazlar oraya kayacak ya da yeni cihazları, ki bunu yapan kazanır, o fiyat segmentini oturtabilirlerse orada bayağı bir ekmek yerler gibi geliyor açıkçası.
Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın arkadaşlar.